Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le Canan'la birlikteyiz. Bildiğiniz gibi ikinci sezonda bölümleri daha düzenli bir hale getireceğimi söylemiştim. Bir aksilik olmadıkça her hafta günün belirli bir saatinde birlikte olacağız arkadaşlar. Bugünlük pazar günlere denk geliyor ama bir şekilde şu anda YouTube'dan yapmak zorundayız yayınlarımızı. Donanım Haber'de canlı yayın altyapısını oluşturduktan sonra, daha düzenli hale getirdikten sonra Mesut Çevik'le canlıyı artık direkt olarak Donanım Haber sayfalarından takip edebileceksiniz. Sunucularımız Türkiye'de olduğu için de çok daha hızlı, daha düzenli bir yayın akışı sizlerle olacak. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz YouTube'da ve Facebook'ta bu yayını izleyebiliyorsunuz ama soru sorabilmek için Donanım Haber sayfasını ziyaret etmeniz lazım. YouTube'daki videonun hemen altında Donanım Haber linki bulunmakta. Yine Facebook üzerinden de linklerimizi paylaştık. Bu linke girerek ilgili sayfada yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu bölümde bir farklılık da yaptık. Sizler yayına bağlanabileceksiniz. Tabii daha öncesinde kayıt ettirmiş olanlarınız. Bununla ilgili bilgileri yayınlamıştık. Birçok arkadaşımız kaydını yaptırdı. Bugün onların da görüşlerini video olarak yayınımıza taşıyor olacağız. Neydi konumuz? Mesut Çevik'le Canlı'da aslında daha önce tartışmıştık ama son dönemde yine Steam'in TL'ye geçmesinden sonra, Türk lirasıyla satış yapmaya başlamasından sonra yine bu soru tavan yapmış durumda. Konsol mu almalıyız oyun için yoksa bir PC mi toplamalıyız? Aslına bakarsanız biz burada bir ayrım ya da kapıştırma yapmayacağız. Yani bunun bir kazananı olmayacak. Sadece bu konudaki fikirlerimizi söyleyeceğiz. Sizin de karar verme aşamasında daha rahat kararlar verebilmenizi sağlayacağız. Ve neden bu düşünceleri düşündüğümüzü veya savunduğumuzu da anlatmaya çalışacağız. Bir şekilde sizin de kavga etmeden, tartışmadan, birbirinizin fikirlerini çok değiştirmeye çalışmadan bu sohbete katılacağınızı ümit ediyoruz. Şimdi ne oldu? Bu tartışmalar neden alevlendi dedik? Steam Türk lirasına geçti. Türk lirasına geçişi ardından da bazı oyunlar gerçekten konsol fiyatlarına göre çok çok daha uygun fiyatlı hale geldiler. Mesela Shadow of Mordor'u, çok popüler bir oyun biliyorsunuz, son dönemde özellikle aldığı puanlarla da çok konuşulan bir oyun oldu. Bu oyunu artık Türkiye'de Steam üstünden 75 liraya satın alabiliyorsunuz ama gelin görün ki konsol tarafına geçtiğinizde bu oyun 60 dolar bir etiket taşıyor. Hele Türkiye fiyatı 200 liraya yakın konsol tarafında. İşte bu da tartışmaları iyice alevlendirdi. Çünkü öyle bir şey ki PC tarafında yaptığınız karlarla gerçekten 10 oyun, 20 oyun sonunda ekran kartınızı upgrade edecek bir parayı kenara koymuş oluyorsunuz. Konsol tarafında da özellikle Türkiye'den oyun almak isteyen kullanıcılarda bir darboğaz oluşmuş durumda. Gerçekten çok büyük sıkıntıdalar. Neden? Çünkü Türkiye fiyatları inanılmaz ultra kazık hale gelmiş durumda konsol oyunlarının. 240 liraya konsol oyunu satılmakta Türkiye'de. Keza yurt dışından alsalar da bu sefer 60 dolardan almak zorunda kalıyorlar oyunların birçoğunu. Ve bu da dolar kuru arttığı için de 120'lerin üstünde bir fiyat ödemelerini gerektiriyor. Steam üstünde bütün oyunlar ucuzlamadı. Ubisoft'un oyunlarına baktığımızda hala da 120 dolar seviyesinin üstündeler. Yani bir PlayStation kullanıcısı veya Xbox One kullanıcısı Amerika hesabı üstünden alışveriş yaptığında hala da bir bilgisayar kullanıcısına göre bu oyunları daha uygun fiyatta alabiliyor. Ama burada bir kırılma noktası olacağını inanıyorum ben. Bir yıla kalmaz. Bence bu sorunlar da aşılacaktır büyük oranda. Ve PC oyunları özellikle Steam üstünden yine daha uygun fiyatlarla alınmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Kaldı ki PC oyunlarının fiyatlarında şöyle bir düzenleme var. Steam üstünden özellikle yılbaşı dönemlerinde ya da önemli, yurt dışında önemli bayramlarda, tatillerde bir fiyat indirimleri yapılıyor. Bu fiyat indirimlerinde neredeyse bir konsol oyunu fiyatına 10 tane PC oyununa sahip olabiliyorsunuz. Bunlar çok da büyük etiketler oluyorlar. İşte bunları da tartışacağız. Yani acaba oyun gerçekten konsolda oynanır mı? Yani bu fiyatları da göz önüne alarak oynanır mı? Çok lüks bir şey mi yoksa konsolda oyun oynamak? Yoksa konsol gerçekten birçok kişinin savunduğu gibi gariban dostu bir alet mi? Çünkü konsollara ne gözüyle bakılıyordu? Ben bunu alıyorum 10 sene kafam rahat. Donanıma harcayacağım parayla da oyun alıyorum ve düzenli, stabil bir şekilde oyun oynuyorum deniyordu. Ama son dönemde PC'ye baktığımızda mesela bir 4970 sahibini düşünün. Kaç yıllık bir ekran kartı. Zamanında fiyat, yani parasını ödeyip aldıktan sonra ve ekran kartını aslında upgrade ihtiyaç duymadan birçok konsoldan daha iyi grafiklerde oyun oynamaya devam edildi bu arkadaşlar. Yani burada şeyde tartışmak istiyorum ben sizlerle. Acaba PC oyuncuları çok açgözlü oldukları ve gözleri doymadıkları için mi acaba bilgisayarları yetmiyor? Çünkü konsol grafiklerini kabul ettikten sonra birçok PC'de aslında yani üst düzey almanıza gerek kalmıyor grafikleri, öyle söyleyelim. Mesela Battlefield 4'ten bahsetmemiz gerekirse konsolda medium ile high arasında bir grafik detay seviyesi var. PC'de ama herkes ultra high'de oynamak istiyor bu oyunu. İşte ondan sonra ekran kartım yetmedi, PC'm yetmedi, upgrade edeyim mi diyor. Ama halbuki medium detayı alsa çözünürlüğü düşürse, konsoldakiyle aynı seviyeye getirse, PC'de de yüksek kare saniye oranlarıyla bir deneyim yaşayabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ben sizler için yine son dönemdeki bu fiyatları da göze alarak, donanımsal değişiklikleri göz alarak bir PC toplamaya çalıştım. Bakalım bu PC sizce ne kadar başarılı olmuş? Burada hep beraber bir ön izleyelim isterseniz. Burada neyi baz almaya çalıştım ben? Şimdi bu PC'yi toplarken arkadaşlar biraz konsol fiyatına yakın bir bilgisayar olsun istedim ve biraz da şu anki konsollarla benzer donanımsal değerlere sahip olsun istedim. Yani sadece fiyatı değil, donanımsal açıdan da şu anki konsolları karşılayabilsin istedim. Ve genel olarak topladığım malzemeleri sizlere neden bir araya getirdiğimi açıklamaya çalışayım. Şimdi biliyorsunuz yeni nesil konsollarda 8 çekirdekli bir AMD APU bulunmakta. Ben de 6 çekirdekli bir FX 6350 seçtim bilgisayarım için. Bu arada ben Nova bilgisayarı tercih ettim. Ben sistemlerini seviyorum. Fiyatları falan çok net bir şekilde gösterdiği için siz tabii ki daha uygun fiyatlı bunları bulabilirsiniz. Özellikle teknofiyat.com'u tavsiye ediyorum. Hatta buradan girip size bunu da göstereyim. Teknofiyat.com bence Türkiye'de verilen en önemli hizmetlerden bir tanesi fiyat arama motoru olarak. Nedir? Mesela 6350 arıyorsunuz, yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 6350'yi tabii ki daha açıklayıcı bir şekilde yazarsanız Türkiye'de bu işlemcinin nerede kaç liradan satıldığını net bir şekilde, hızlı bir şekilde gösteriyor. Çok sade, çok hızlı çalışan bir sistem. O yüzden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben burada sadece Nova bilgisayarı kullanıyorum. Dediğim gibi sistemleri çok kolay. Burada en azından birçok ürünün ortalama fiyatını bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi dedik ki işlemcimiz 6 çekirdekli bir işlemci seçtim. Hemen üstünde 8320 var. Aslında çok az bir fiyat farkı var ama bu fiyat farkına değmeyeceğini düşündüğüm için 6 çekirdekli versiyonu seçtim. Neden bu işlemciyi seçtim onu da sizlere açıklayayım. Şimdi 6356 çekirdekli ama çekirdeğin çalışma frekansına baktığınızda 3.9 GHz hızda çalıştığını görüyorsunuz. Tek çekirdeğin kullanıldığı uygulamalarda, yani eğer uygulama bütün çekirdekleri aynı anda kullanmıyorsa, çekirdek başına bir performans gereksinimi duyuyorsa, burada 6350 enteresan bir şekilde 8320'den daha yüksek performans sağlıyor. Enteresan bir şekilde diyorum, benim için enteresan değil ama birçok kişi 8 çekirdek 6 çekirdek nasıl geçilebilir diye düşünebilir. Şöyle düşünün arkadaşlar, şimdi 6 çekirdeği bir arada değil de tek bir başına düşünün. Bir tanesindeki tek çekirdek 3.9 GHz hızında çalışıyor. Bir tanesindeki tek çekirdek de 3.5 GHz hızında çalışıyor. Doğal olarak bu frekans farkı bile 6350'nin öne geçmesini sağlıyor. Tek çekirdek ya da çift çekirdek kullanan uygulamalarda. Ama gelin görün ki bir video uygulaması çalıştırdınız. Mesela Premiere'de devasa bir dosyayı işleyeceksiniz. İşte burada bu sefer de 8 çekirdekli versiyon öne geçiyor. Çünkü bütün çekirdekler aktif olarak çalıştığı için yaklaşık olarak %15'lik bir performans farkı yaratıyorlar. Ama konu oyunlar olduğunda PC'deki oyunlar 8 çekirdeğin 8'ini de kullanmıyorlar. Kullansın 4 tanesini kullansın diyelim. Bu yüzden yapılan oyun testlerine baktığımızda birçoğunda 6350 8 çekirdekli 8320'ye göre daha iyi performans sergiliyor. Daha iyi performans derken de işte %2, %3, %5 önünde yer alıyor testlerde. Daha uygun fiyatlı olduğu için de, bu bir oyun makinesi olacağı için de, ben para cebimde kalsın başka yerlerde kullanırım diyerek 6350'yi tercih ettim. Anakart tarafına geldiğimde anakart tarafı tartışmalı bir konu. Şimdi bir sürü özelliğe sahip, birçok fonksiyona sahip anakartlar mevcut genel olarak piyasaya baktığımızda. Ama işte sonuçta ben hız aşırtmayacağım. Hız aşırtma yapmayacağımı göz önüne alıyorum. Çünkü uygun fiyatlı bir sistem toplamak istiyorum. Bu yüzden en ucuz anakartı seçiyorum. En ucuz anakartı seçiyorum. 59 dolarlık bir anakart buldum, seçtim. Siz burada cebinizdeki paraya göre daha farklı seçenekler kullanabilirsiniz. Belli 8 GB seçiyorum. Neden 8 GB seçiyorum? Burada 8 GB seçmemin önemli bir nedeni var. Çünkü son dönemde oyunlara baktığımızda önerilen sistem gereksinimlerinde ya 6 GB ya 8 GB bellek gereksinimi duyduklarını açıklıyorlar. 8 GB'a ihtiyaç duymaların en önemli sebeplerinden bir tanesi yeni nesil konsolların 8 GB belleğe sahip olması. Özellikle PlayStation tarafında bu belleğin çok büyük bir kısmını aynı anda kullanabiliyor oyun yapımcıları. İşte burada da bilgisayarınızın belleğinin konsola yakın olması gerekiyor ki bir şekilde darboğaz yaşamayın, yeni nesil oyunlara ayak uydurabilin. Çünkü oyunlarda eğer ekran kartınız yavaşsa oyun yavaş oynarsınız. İşlemciniz yavaşsa bazı şeyleri yavaş görürsünüz, yavaş yüklenir ama belleğiniz azsa anlık durmalar yaşarsınız. Oyun böyle durur, hop ondan sonra hareket etmeye başlar. Çünkü bellek yetmediği için orada sabit listeden okuması gerekmektedir. İşte bunu yaşamamak için de belleği bol tuttum. Corsair'in bellekleri de bence uygun fiyattaydı ve onları seçtim. Siz derseniz ki ben daha uygun fiyatlısını buldum, dediğim gibi onu satın alın. Ben burada Sakın yanlış anlamayın. Hiçbir firmayı savunmuyorum. Tamamen ortadayım. Sadece en ucuzu hangisiyse onu seçmeye çalışıyorum. Mesela sabit disk kısmı ben cebimde para olmadığı için sonuç olarak bu en uygun fiyatlı 1 terabayt sabit diski seçmek zorunda kaldım. Yavaş bir sabit disktir. Aslında yavaş derken hani uzun süreli çalışsın, az enerji tüketsin falan diye üretilmiş bir Western Digital sabit disktir. Giriş seviyesi sistemlerde önerilir. Ama oyun sistemleri için aslında Black serisi sabit disk almanız daha iyi performans almanızı sağlayabilir. Burada benim cebimde param olmadığı için 59 olarak bir sabit disk alıyorum. Ha, günün sonunda ne yapar? Yükleme süresi birazcık oyunun fazla olur ama öldürmez. Çok param olursa da bir 120-130 dolar toplarsam da giderim. Kingston'ın filan SSD'leri bayağı uygun fiyata düştüler. Bir tane SSD alırım yanına bu sistemin. Windows'u filan ona kurarım. Canavar gibi kullanırım. Sorunum kalmaz. Yani sabit diskin hızı beni pek burada etkilememeye başlar. Bu arada arada da şeylere bakıyorum. Sizin yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum. Varsa burada hani söylediğiniz, düzelttiğiniz bir yer. Onları da görmeye çalışacağım. Umarım size yayın kusursuz bir şekilde aktarılıyordur. Çünkü benim yayınımı yayın yaparken izleme şansım pek olmuyor. Sisteme geri dönelim, devam edelim. Hard diskimizi seçtik. Ekran kartı kısmına geldik. Şimdi PlayStation 4 genel olarak PlayStation Xbox One'a göre daha güçlü bir makine. Üzerindeki ekran kartı ise 7850 ile 7870'in arasında yer alıyor. Yani ne 7850 diyebiliyoruz daha güçlü olduğu için, ne 7870 diyebiliyoruz daha aşağıda yer aldığı için. Burada da R9-270 tam cuk diye buraya oturuyor. Çünkü 265 aslında tam olarak 7850 olarak düşünülebilir. 270X ise 7870 olarak düşünülebilir. İşte 270 burada ortada yer aldığı için ve fiyatı da 179 dolar gibi uygun bir seviyede olduğu için ben bu ekran kartını seçiyorum. Birçok oyunu rahat oynayacağınıza inanıyorum bu ekran kartıyla Full HD çözünürlükte. Çok çok yeni nesil oyunları, işte deneysel teknolojilerin kullanıldığı oyunları belki daha düşük çözünürlükte ya da daha düşük grafik seviyesinde oynamak zorunda kalabilirsiniz ama konsolun aşağısına düşüreceğini de zannetmiyorum. Kasa kısmı tam burada fakir dostu bir kasa bu. İçinde 500 wattlık bir güç kaynağı varmış. Bu güç kaynağının gerçek güç verdiğine inanıyorum. Başka bir çarem yok. 49 dolar bir fiyatı vardı. Ben zamanında PC satarken gerçekten bu tip kasalar peynir ekmek gibi satılırdı. Çünkü insanlar o dönemde de kasaya çok fazla önem vermezlerdi. Özellikle sıkışık bütçeleri, dar bütçeleri varsa. Ben de açıkçası çok fazla önem vermiyorum ve geçiyorum. Sadece burada bir hile yapıyorum. Özellikle optik sürücü kısmında. Hop, size de yanlış şeyi bu arada yansıtıyormuşum. Şöyle bu şatı değil de bu şatı göstermem lazım. Tekrar göstereyim. Burada ekran kartı olarak 270'i seçmiştim. Ve aşağı indik. Kasa olarak Cooler Master'ı gösterdim. Ve açıklamasını yaptım. Şimdi optik sürücüye geldik. Burada bir hile yaptığımı söyledim sizlere. Ne yaptım? Şimdi PlayStation'a ve Xbox'a baktığınızda üstlerinde Blu-ray var. Ama Blu-ray'de 105 dolar. Şimdi PC'de oynar Blu-ray'de çıkmıyor arkadaşlar. Yani orijinal oyunu da alsanız hala daha DVD'de satın alıyorsunuz çok şükür. Ya da internet üstünden, Steam üstünden satın aldığınızı varsayarsak ki bu fiyatlarla ben Steam üstünden alırsınız diye düşünüyorum. O zaman da hiçbir sıkıntınız kalmıyor ve direkt olarak hard diskinizle yine oyunu oynuyorsunuz. Bu yüzden de ben ne yapıyorum? Burada Blu-ray sürücüyü es geçiyorum. Çok pahalı çünkü, gereksiz. Ama ben film delisiyim derseniz tabii ki 105 dolarlık ya da 88 dolarlık bir Blu-ray alabilirsiniz. Ben burada DVD yazıcıyla geçiyorum. Yazılım kısmı. Şimdi biz geçen bir PC topladık. PC topladık ve yazılımı unuttuk. Yazılımı unuttuk. Burada direkt olarak 95 dolarlık bir karınız oluyor. Arkadaşlar çok eleştirmişlerdi ve çok haklılardı. Yazılımsız bu PC nasıl çalışacak dediler. Doğruydu. Hatta bazıları kopyayı mı yönlendiriyorsun abi falan dediler. Öyle bir şey yok. Orada benim bir hatam vardı. Çok büyük bir hatam vardı. Çok teşekkür ediyorum. Düzelttiler. Burada onu atlamıyoruz. Ve Windows 8.1'i ekliyoruz. Standart versiyonunu ekliyoruz. Pro versiyonu bir ev kullanıcısının ihtiyacı yok gerçekten o özelliklere. Bu yüzden 95 dolarlık bu versiyon işinizi görür diye düşünüyorum. Klavye fare en dandiğinden geçtim. Bir oyuncunun klavye fare ihtiyacı var ama yani daha iyisini almalısınız diye düşünüyorum. Logitech markasına güveniyoruz. Umarız oyun oynarken hızlı basışlarımız da kırılmaz. Ses sistemini es geçiyorum, webcam'i es geçiyorum, yazıcıyı es geçiyorum. Bunlar bilgisayarımızda yok. Şimdi nelerimiz eksik? Onları size açıklayalım. Monitör koymadım bu sisteme. Monitör koymamanın ana nedeni de konsollarda da monitör yok. Yani konsolda bir televizyona bağlayabildiğiniz için konsolun orada bir avantajı var. Nedir? Bazı kullanıcılar şunu söylüyor. Benim zaten halihazırda oturma odamda bir televizyon var. Ben niye monitöre ya da benzeri bir ekrana para vereyim? Bu yüzden konsolu tek başına değerlendirin diyorlar. Ama benim gibi kullanıcılar da var. Televizyonunu kesinlikle konsolla meşgul etmiyor. Bir bilgisayar monitörüne konsolunu bağlayıp orada oyun oynuyor. Bu tip kullanıcılar da çoğunlukta olduğu için ben her zaman için konsolda ekstra bir monitör bağlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü oyunu bir yaşam tarzı edinmiş insanlar televizyonda ne olursa olsun eşi ne izlerse, dairesi ne izlerse izlesin oyun oynamak istiyorlar. Kendi odalarında bir ekrana sahipler diye düşünüyorum. Yani buradaki bizim önerimiz konuştuğumuz insanlar, öneri yaptığımız insanlar daha çok sürekli oyun oynayan insanlar. Bir kesim var. Bu kesimi kesinlikle es geçmemek lazım. Bu kesimde nedir? Ara sıra eşiyle beraber, dostlarıyla beraber televizyonun altındaki konsolunda salonda oyun oynayan insanlar var ki onlar için zaten konsol olmazsa olmaz. Onların bir PC'si de olmak zorunda. Çünkü konsol dediğim gibi yaşam tarzları değil, yaşamlarının bir parçası olmuş durumda. Ses sistemini ve yazıcıyı falan es geçmemin sebepleri de bunlar. Hesapla diyorum hemen. Hesapla dediğimde nasıl bir sonuç çıktı ona bakalım. Kredi kartına taksit de yapıyorlarmış bu arada. Şöyle büyütelim. 1919 TL'lik bir fiyat çıktı. Bu fiyat Xbox One'a yakın. O da Kinect'li fiyatına yakın. Ama PlayStation 4'ün fiyatından fazla. Burada da işte oyunları konuşmaya başlayacağız. Oyun fiyatlarından dem vuracağız biraz. Ben şimdi bir konuk almak istiyorum. Konuklarım arasından. Hazır o konuk işini de bir şekilde bir deneyelim. Benim ilk denemem olacak. Umarım sıkıntı yaşamayız. İlk olarak Burak Şoltu davet etmek istiyorum. Burak bizimle PC neden almalıyızı tartışacakmış. Çünkü o kendisi PC'nin önde olduğunu düşünen bir kullanıcımızmış. Hemen onunla bir bağlantı yapalım ve konuşalım. Burak merhaba, sesim geliyor mu? Burak sesimi alıyor musun?
Aldım.
Evet, şimdi yayında açıklayalım. Arada bir gecikme olabilir. Burak bazen benim sorularıma geç yanıt verebilir. O da geç duyduğundandır. Sakın şey yapmayın, yadırgamayın. Sizle de bağlantı kursak aynı şekilde bu sorunları yaşayabiliriz. Burak ilk önce seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin, ne yapıyorsun?
Evet. Şimdi şöyle ben Burak Şolt bir öğrenciyim. Öğrenci bir kardeşinizim. Ben oyunculuk tarafından bilgi vereyim kendi hakkımda. Ben bir PlayStation 1 oyuncusuydum uzun zaman öncesinde kadar. Hani bayağı bir zaman geçti üzerinden. Ondan sonra bir Pentium bilgisayarla beraber bilgisayar tarafına geçtim ben. Uzun zamandır da bilgisayar tarafındayım. Laptop tarafındayım. Hani laptop üzerinden bilgisayar oyunları oynuyorum. Daha başka soru olarak...
Yok, bu kadar yeterli aslında. Teşekkürler. Şimdi biliyorsun konumuz bilgisayar mı, konsol mu? Senin bu taraftaki görüşleri nelerdir? Yani sence bir oyun bilgisayarı mı toplanmalı? Yoksa idare edecek bir bilgisayar yanına bir oyun konsolu mu yapılmalı?
Şimdi şöyle ben direkt maddi açıdan bakıyorum. PlayStation 4'ün fiyatına bakıyorum. Bir 2000 lirayla 1200 lira arasında bir değişik fiyatı var. Yani ikinci kolu ve mikrofonu ile beraber 2000 liraya satıldığı siteler var. 1200 liraya paralel ithalatla beraber gelen cihazlar var. Böyle değerlendiriyorum. Bilgisayar tarafına geçtiğimizde ise bilgisayar oyuncularının zaten ellerinde halihazırda orta seviyede, üst seviyede bilgisayar olduğunu düşünüyorum zaten. Mesele böyle olunca bir sonraki nesil oyunlara geçmek gerektiğinde bir ekran kartıyla bir bilgisayar oyuncusunun bir sonraki nesile adapte olabileceğini düşünüyorum. Hani bu yüzden ben bilgisayar oyunculuğu tarafındayım biraz. Bir de hani Steam tarafında çok güzel gelişmeler oldu. Hani eleye geçildi. Sonra oyun fiyatları arasında uçurumlar oluştu. Hani PlayStation 4'ün oyunlarına bakıyorsunuz. Siz de bahsettiniz. Shadow of Mordor vardı. Şu anda 220 lira ile 179 lira arasında bir fiyata sahip PlayStation 4 tarafında. Ama işte bilgisayar tarafına baktığımızda Steam'de şu anda 75 liradan alabiliyorsunuz bu oyunu. Peki birkaç oyun üst üste diyelim 3-4 oyunu birleştirdiğinizde elinizde fazladan 300-400 liralık bir para oluyor. Hani PlayStation 4'e vereceğiniz parayla bir ekran kartı almış olsanız bir çok iyi bir kart alsanız mesela hani bilgisayarınız müsait olsa GTX 970 gibi kart alsanız sonra o fazladan gelen parayı da işlemciye yatırabileceğiniz hani o kısma yatırsanız çok daha iyi bir oyun performansı elinizde olur diye düşünüyorum ben. O yüzden hani bilgisayar oyunculuğunun şu anda Türkiye'de çok iyi olduğunu düşünüyorum.
Yani özellikle Steam sonrasında sen ucuzlayan oyun fiyatlarıyla beraber bilgisayar oyunculuğunun Türkiye'de daha cazip hale geldiğini düşünenlerdensin. Benim sana bir sorum olacak. Şimdi aslında bu genel olarak konsol kullanıcılarına da ya da PC kullanıcılarına da hitap ediyor tabii ki. Konsollara özel oyunlar var biliyorsun. Sadece konsola çıkacak oyunlar var. Mesela PlayStation tarafına baktığımızda bir God of War mutlaka PlayStation 4'e gelecektir. Uncharted gelecektir. Sence bu tip başlıklar PlayStation 4'ü tek başına PC'ye karşı üstün hale getirir mi? Yani birkaç oyun var. Aslında herkesin konuştuğu, genel olarak konuştuğu. Tamam, özel oyunlar çok fazla çıkıyor ama genel olarak herkesin konuştuğu, konsol almaya değecek oyunlar 10 tane, 12 tane falan oluyor. Bütün ömrü boyunca konsolun. Evet. Acaba bu 12 oyun seni cezbeder mi?
Şimdi şöyle, aslında PlayStation donanımının bilgisayar donanımına yaklaşmasıyla beraber bazı şeyler, söylentiler ortaya atılmaya başladı. Destiny'de PlayStation 4'e özel, yanlış bilmiyorsam.
Xbox One'da da var tabii ama PC tarafında ne yazık ki oynayamadı kullanıcılar.
Şimdi şöyle bir söylenti ben duydum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Merlin'in kazanından duymuştum bu söylentiyi. Bilgisayar tarafında çıkacak. Şimdi böyle bir ihtimal olunca insanların aklı karışıyor. Bazı yakın tanıdıklarım bana tavsiye için başvurduklarında işte diyor, PlayStation 4'te şu donanımlar var. Hani bilgisayardaki şu donanıma denk geliyor. Ben şimdi ne yapayım? PlayStation 4 mi alayım? Bilgisayar mı alayım? Hani PlayStation 4'e çıkacak oyunlar da işte bilgisayara da çıkacakmış. Şimdi hani ne yapmamı önerirsin? Bunlar oluyor. Hani ben açıkçası böyle bir durumda özel oyun, konsola özel oyunların bir konsol almaya, hani tamamen bir konsola odaklanmaya iteceğini pek düşünmüyorum. Hani bilgisayar oyuncusu olarak. Uzun zaman önce de hani konsolu bıraktığım için şu anda güncel olaylardan, güncel konsollardan çok bilgim yok ama hani şu andaki bu söylentiler çerçevesinde, PlayStation donanım çerçevesinde bilgisayarlara gelmesi beklenen söylentiler olan oyun içerisinde beni çok etkilemiyor, yani cazip kılmıyor konsolu.
Peki şu an bir oyun PC'si toplayacak olsan, aklında belli donanımlar var mı? Hangi donanımları bir araya getirmeyi istersin?
Şimdi bir oyun bilgisayarı kuracak olsam birazcık daha hani uzun ömürlü olması açısından ben biraz limiti yukarıya taşıyabilirim belki. Ve hani ekran kartı konusunda Nvidia tarafında güzel gelişmeler var. Ben GTX 970'i şu anda oldukça beğendiğim ekran kartlarından biridir. Güç tüketimi olsun.
Şey, balantta bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Bir saniyeni rica edeceğim senden. Çünkü söylediklerim büyük ihtimalle yayına aktarılmıyorlar Burak. Evet, Burak'ı donmuş bir şekilde görüyorsunuz. Bu haliyle kalmış durumda ama ben de Burak'a katılıyorum. Gerçekten aslında PC oyuncu açısından baktığımızda bir GTX 970 yanına Core 7 işlemci, Intel platformu toplamak, yani bir 1500-2000 lira daha fazladan harcayıp bir sistem bir araya getirmek gerçekten daha başarılı olacaktır. Burak, bağlandın. Son olarak cümlenin tamamla devam edelim bir sohbetimize sonra.
Tamam. Şöyle, hani dediğim gibi çıtayı birazcık daha yukarıya taşıyabilirim. Hani PlayStation'ın 1200 veya 2000 lira bandındaki fiyatından birazcık daha yukarıya taşıyıp GTX 970, iyi bir çarpan kilitsiz Intel işlemci, otomatik overclock yapabilecek bir anakart, Asus bir anakart, hani üzerinde profilleriyle gelen bir anakart. 8, en az 8 GB RAM, tabii kullandığınız yazılımlara bağlı olarak, çünkü bilgisayarın birçok fonksiyonu var. Photoshop'ta çalışıyor olabilirsiniz, video düzenliyor olabilirsiniz. Bir SSD, bir hard disk ve hani bir ses kartı belki opsiyonel olarak. Böyle bir konfigürasyonda bilgisayar toplamayı düşünürüm ben açıkçası.
Evet, yani onun, yani şey düşünmüyorsun hiçbir zaman, daha tasarruflu olmasına rağmen uygun bir PC yanına bir konsol mesela.
Öyle bir düşüncem yok açıkçası.
Tamam, oldu Burak. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerle, değerli yorumlarınla yayınımıza renk kattın. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Burak'ın düşüncelerini aldık arkadaşlar. Siz de tabii ki yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi ben birkaç arkadaşın yorumunu okumak istiyorum. Genel olarak neler demişler. Bir arkadaşımız demiş ki, yazılım olarak bakarsanız demiş, Windows 8'i $95 vermek yerine $15 birçok yerden alabiliyorsunuz. Biraz araştırın demiş. Bir yer söylemiş ama ben anlamadım. G2A'dan alırsanız demiş. Ben burası neresi bilmiyorum açıkçası. Ya da kısaltmaysa da anlamadım. Onu söyleyeyim. Ama araştırın ya da arkadaşımız daha açıklayıcı bir şekilde yazarsa rica edelim. Nereden alınması gerektiğini bir linkle bize belirtirse en azından orijinal yazılım kullanmak isteyen kitle nereden satın alması gerektiğini tam olarak bilir. Bir arkadaşımız da demiş ki, ya demiş AMD sistem topluyorsunuz ama Intel sistemler de uygun fiyata toplanabiliyor. Core i3 4160 alsanız demiş, bence demiş daha performanslı olur demiş. Aslında şöyle yapalım. Hemen arkadaşın dediği sistemi toplayıp anakartı değiştirelim burada. 4160 yapalım. İşlemciyi Intel tarafında. Burada 4130'umuz varmış ama. 4160'ımız kalmamış artık. Genel olarak baktığımızda. Mesela $111. Hadi şunu alalım. Hadi. Öyle tıklayalım. Sonra da anakartlara bakalım. Ucuz anakartlardan ne seçelim burada? $445 anakart var. Hey maşallah. Evet. Geliyorum. Geldim. Asrak'ın anakartı varmış hala enteresan bir şekilde. Ama ben Asus seçeceğim. Evet. Ve sistem birazcık daha pahalı bir hale geldi. Dilerseniz Core i5'li bir sistemle toplayabiliyorsunuz. O zaman da fiyatımız kaça çıkıyormuş? 2000 liraya çıkıyor. Aslında çok da büyük bir fark olmuyor. Yani 1900 lira bandından 2100 lira bandına çıkmış olduk. İsterseniz Intel platformu da kullanabilirsiniz. Tabii ben işlemcileri birebir test etmediğim için ne kadar fark vardır bilmiyorum ama bu da arkadaşımızın önerisi ve önerisini bir şekilde ekranlarınıza taşımak istedim ben de. Genel olarak aşağı doğru inelim. Mesut abi bir sorum olacak demiş. PlayStation tarafında oyunları en uygun fiyatlı şekilde nereden alabiliriz demiş. Buna bir açıklık getireceğiz. Nereden alınabilir? Amerika PSN'den alınabilir. Bir Amerikan hesabı açıyorsunuz. Oradan satın alıyorsunuz. En pahalı oyun $60. Yani orada alabileceğiniz fiyat. Mesela Grand Theft Auto'yu 59.99'dan alabiliyorsunuz. Böyle avantajları var. Ben de Amerikan PSN kullanıyorum. Hatta şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi PlayStation 4'te kardeşlik falan yapmadıysanız, birisiyle oyunları bölüşmüyorsanız, bir tane Amerikan hesabı açıp onu ana hesap yapıyorsunuz. Sonra Türkiye'den hesap açıp onu ikinci hesap yapıyorsunuz. Türk hesabı çok istiyorsanız. Ana hesaptan satın alıyorsunuz. Türk hesaptan oynuyorsunuz. Biliyorsunuz PlayStation'da hesaplar arasında aynı makinede oyunları bölüştürebiliyorsunuz. Böylece bir sıkıntı olmuyor. Öyle de oynayabilirsiniz. Yani ana hesap Amerikan hesap olursa hem Türkiye'den hem Amerika'dan alışveriş yapabilirsiniz. Artık gerisi size kalmış. Yani neresi daha uygun neresi değil. Şimdi bir arkadaşımız genel olarak yeni sistemleri örnek vermiş. Çok uç noktadalar. Uç noktada sistem performansıyla bir patlama yaşarız diye bir espri yapmış. Bir arkadaşımız da demiş ki profesyonel oyuncu ne demek demiş. Şimdi bence profesyonel kavramı genel olarak zaten böyle kullanılıyor. Profesyonel fotoğrafçı, profesyonel oyuncu, profesyonel bilgisayar toplayıcı. Böyle bir şey yok lan ben uydurdum. İşte ne bileyim başına profesyonel gelen diğer şeyleri düşünün. Profesyonel demek bu işten para kazanmaya başlamış, bunu ticarileştirmiş adam demek. Yani profesyonel blogger ya da editör dediğiniz adamlar da, gerçi editör zaten bu işi profesyonel olarak yapan adam oluyor ama profesyonel blogger diyebilirsiniz. Profesyonel Instagramcı, profesyonel sosyal medyacı, artık onlar için de bunları kullanabilirsiniz. Çünkü o tarzda da çok fazla para kazanılıyor. Bu tip adamlar görürseniz ben bu işte profesyonelim diyorsa bilin ki para kazanıyordur ya da bu işi ticarileştirme konusunda çalışmalar yapıyordur. Zaten günümüzdeki profesyonel oyunculara baktığınızda da bu işten para kazanmaya başladıklarını, çok fazla sponsor bulduklarını görebilirsiniz. Bu adamlar bunu iş haline getirmişler. Bir sponsorları, bir menajerleri var. Fatura kesiyorlar. Kesmeleri lazım. Bazıları şirketleşmiş durumda artık grupların halinde. Çünkü siz o sponsorları alıyorsunuz, bankaya paralar yatıyor ama belli bir limiti geçtiğinde kazandığınız para fatura kesmeye başlamanız lazım. Yoksa devlet baba peşinize düşer ve acımaz bu konuda yani. Söyleyeyim, sizi bulur, beni bulur. Büyükleri bulmakta zorlanır. Böyle değişik bir düzenimiz var. Uyarayım ben sizi. Eğer çok para kazanırsanız bu işten, gidin bir profesyonel muhasebeciye danışın. Deyin ki ben bu kadar para kazanıyorum, bunun vergisini vermem lazım mı? O size yol gösterir. Muhasebeciler de çok fazla para istemiyorlar bu işler için. Evet, bir PC topladık. Şimdi ben bir arkadaşımızı daha bağlayayım. Onun da yorumlarını alayım. Bu arada nasıl bağlanacağız? Ben de bağlanmak istiyorum diyebilirsiniz ama daha öncesinde yayın kalitesini test etmem gerektiği için hemen şu an yayına birisini almam imkansız hale geliyor. Bu arada sayfamda tekrar yüklemeye çalıştım yorumlarınızı okumak için, yüklenmedi. O yüzden ben hemen bir arkadaşımızı alayım. Buradan ikinci bir arkadaşımıza bağlanalım. Tolga Teoman'a bağlanalım. Bakalım onun düşünceleri neymiş, ne diyecekmiş bize. Ayarlarımızı yapalım. katılmak üzere. Siz de bundan sonraki yayınlara yine kayıt olarak konuyla ilgili katılabilirsiniz. Burak merhaba, sesim geliyor mu? Burak, sesim sana ulaşıyor mu? Evet, Burak bir şekilde bizi duyamıyor anladığım kadarıyla. Burak, son kere deneyelim. Sesim sana ulaşıyor mu? Burak'a yazmayı deneyelim. Burak, sesim sana gelmiyor. Evet, yazalım, bilgisi olsun. Çünkü şimdi yayının sesi karışmasın diye bilgisayarın sesini kapatmış olabilir. Eğer bilgisayarın sesini kapattıysa sesimi duyamaz. Burak beni duymaya başlayınca ses verirsin. Evet, Burak'a da buradan uyarımızı gönderelim. Eğer başarısız olursak bir başka arkadaş deneyelim. Evet, Burak'ta pek başarılı olamadık. Burak çok güzel bir şekilde ekrana bakıyordu orada. Biz burada Era'ya bağlanalım. Evet. Bağlantı olmaya çalışırken, bağlantı kurmaya çalışırken ben de sizlere kendi görüntümü vereyim. Evet, Server Error in Application diye donanım haberin çöktüğünü gördüm. Eğer şu anda yayını izliyorsanız, evet, sayfaya giremeyebilirsiniz diyecektim ama sayfayı tekrar yenilediğimde açıldı. Yoğunluktan böyle şeyler olabiliyor. Halbuki aslında çok da yoğun değiliz. 500 kişiye ulaşmışız yayını izleyen ama daha yoğunlarını biliyoruz. 2000-3000 kişinin izlediği. Hani onlarda bir sıkıntımız yoktu. Demek ki arada denk geliyor. Şimdi yorumlara baktığımızda demiş ki Mesut abi GTX 750 Ti almayı düşünüyorum. i3-4130 işlemciyle nasıl performans alırım demiş. Ben 750 Ti yerine 270'e bak derim. 270 daha performanslı bir ekran kartı. 750 Ti kötü bir kart değil ama 270 daha iyi performans verecektir bu tarafta senin için. Mesut abi bana Xbox 360 ya da PlayStation konusunda yardımcı olabilirsen sevineceğim demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Xbox'da, PlayStation'da sonuçta yeni nesil oyun konsolları ve gerçekten çok güzel oyunlara sahipler. PlayStation 4 donanımsal anlamda kağıt üstünde Xbox'a göre daha güçlü. Xbox One'a göre ve burada bu tip şöyle durumlar var. Burada bu arada ben başka bağlantı deneyeceğim. Arkadaşımız bilgisayarın başından ayrılmış herhalde, telefonumuzu açmadı. Şöyle bir durum var, onu da söyleyelim. Şimdi bazı oyunlar mesela PlayStation 4'e Full HD çıkarken Xbox One'a işte 900p falan çıkıyor. Birinde 60 kare çalışırken Xbox One'da 30 kare çalışıyor. Bunlar büyük sıkıntı. Seni birazdan bağlayacağım yayına Eray. Beklemeni rica ediyorum. Bağlandı şu anda. Sesimi de çok net bir şekilde duyduğunu görüyorum. İşte burada fark şurada. Tamam. Eğer bir tanesini alacaksanız sadece ben PlayStation 4'ü almanızı öneririm. Şu anda network'ünde sıkıntılar var. PSN'e ya da çoklu oyunculu modlara bağlanırken kimi zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz ama en azından geleceğe daha dönük bir konsol olarak görünmekte. Yani günümüzün oyunları bile çözünürlük farklarıyla çıkıyorlarsa gelecekte bu fark daha büyüyebilir diye düşünmekteyim ben. Ama çok da komik bir durum oluştu. Şimdi mesela iki konsola sahipsiniz diyelim. Daha doğrusu bir arkadaşımız Xbox One sahibi, siz de PlayStation 4 sahibisiniz. Şu anda Xbox One sahiplerinin oynayacağı daha güzel oyunlar var. Yani mesela bir tarafa baktığınızda Forza Horizon var, Forza 5 var. Araba yarışı olarak çok daha üstün oynar PlayStation 4'teki versiyonlara göre. Çok fark var aralarında bence bana sorarsanız. Titanfall var FPS oyunda, FPS oyunu olarak. Hala da PlayStation'da olmayan ama Xbox One'da olmayan ama PlayStation'da olan böyle güzel bir FPS oyunu çıkmadı. Destiny oynamak isterseniz ikisinde de oynuyorsunuz. Dead Rising falan var Xbox'da, PlayStation'da ne yazık ki böyle oyunlar yok. Yani günün sonunda Xbox One oyuncuları daha güzel oyunlar oynuyorlar şu an için. Bakalım gelecekte değişecek mi? Şimdi Quantum Break falan da gösteriliyor. Görünen o ki yakın zamanda da oynamaya devam edecekler daha güzel oyunları. Yani konsolun daha güçlü olması da oyunların her zaman o konsola çıkacağını göstermiyor. Burada tam bir dönüm noktası var. Siz artık oynamak istediğiniz oyunları seçeceksiniz. Hangi konsolda gelecekte daha fazla oyun çıkacağını planlayarak ona göre satın alım yapacaksınız. Yani ben PlayStation 4 alın veya Xbox One alın kesin olarak söyleyemiyorum şu anda mesela. Oyun fiyatları aynılar. Kaldı ki Xbox ekibi Türkiye'ye destek konusunda birazcık daha heyecanlı görünüyor. Umarız heyecanları artar ve daha fazla destekle karşımızda olurlar. Bu arada Eray'ı da yayın almış olalım. Eray merhaba. Seni tanıyalım ilk önce.
Merhaba, ben Erayhan. Kocaeli'de oturuyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim ve yazılım okuyorum.
Evet, bu arada Eray'ın da söyleyelim. Eray sağ olsun benim için birçok yazılım geliştirmiş durumda. Gerçekten güzel yazılımlar geliştiriyor. Daha öncesinde sohbetimiz vardı kendisiyle. Eray, sen tam olarak hangi noktada duruyorsun? Sen bir program geliştiren insansın, yazılımcısın. Büyük ihtimalle PC diyeceksin diye tahmin ediyorum.
Aynen öyle abi. Ben zaten zamanın büyük bir çoğunluğunu bilgisayar başında geçiriyorum. Ayrıca bir konsol alıp onu açmak gibi bir düşüncem yok. Çok fazla vakit kaybı da olacaktır zaten. Ve öğrenciler olarak bizim en çok yakındığımız şey maddi konular tabii ki. Ve maddi durumlarda ise konsol ve bilgisayar arasında gerçekten çok ciddi farklar var. Mesela birkaç tane popüler oyun örnek vermek istiyorum. FIFA 15'in PS4 sürümü Aral Game üzerinde 207 Türk lirası. Fakat bu oyun yine Aral Game üzerinde bilgisayar versiyonu olarak 153 TL. Fiyat farkı ise tam 54 TL. Türkiye'mizde 18 TL için canını veren insanların da olduğunu düşündüğümüzde bu fiyat farkı
olaya çok
gerçekten
farklı bir yerden
inanılmaz.
yaklaştı tabii bunu da söyleyerek.
Doğru. Fakat fiyat farkı gerçekten çok fazla. Bir diğer oyuna daha geçmek istiyorum. Son dönemin popüler oyunlarından ve bir o kadar da çok eleştiri almış bir oyun. Battlefield. Dördüncü oyunu Aral Game üzerinde PS4 versiyonu olarak 225 Türk lirası. Fakat aynı oyun bilgisayar versiyonu olarak tam 54 Türk lirası. Buradaki fark tam 171 Türk lirası. Ben klavye mouse'a alışamadım diyorsanız bu fiyatı farkına kendiniz gidip bir tane gamepad alabilirsiniz. Ben baktım Xbox One Wireless Gamepad'i yaklaşık 200 Türk lirası. Yani bu fiyatlara alınabilir.
Evet, gerçekten aslında fiyat farkları çok ciddi ama bu oyunları sonuçta Amerika'dan da satın alabiliyorsun. Hiçbirini Türkçe desteği olmadığı için Türkiye'den almanın bence pek bir anlamı yok. Türkçe dil desteği olmadıktan sonra niye Türkiye'den
Tabii
satın
ki.
alayım?
Tabii
Yurt
ki.
dışından orijinal oyun satın aldığında oyunlar 120 lira aslında PC oyunları genel olarak. Hemen Türkiye'de bu vergilendirmeden midir artık? Firmaların çok fahiş karlar koymalarından mıdır? Kötü niyetli olmalarından mıdır bilmiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama Türkiye'deki oyun fiyatlarını benim aklım pek almıyor. Yani aklı alan var mı bilmiyorum açıkçası tam olarak. Şu anki fiyatlara baktığımızda çok acayipler. Yani 225 lira, 240 lira, 270 lira olan oyunlar var. Saçma sapan fiyatlar. Yurt dışındaki adam bizden daha fazla kazanıyor. Dolar bazında da baktığınızda ve daha az fiyat ödeyerek oyun alabiliyor. Rusya'ya bakıyorsunuz yarı fiyatına oyun alıyor. Türkiye'nin ne farkı vardı bu kadar fazla fiyatla oyun satılıyor? Kimse bilmiyor tabii ki. Ben o yüzden Türkiye'de fiyat verilmesine karşıyım ama senin verdiğin fiyatlar doğal olarak Amerika fiyatlarından da daha uygun fiyatta geliyor Türkiye'den alındığında. Play Store hakkında ne düşünüyorsun? PC oyunculuğu hakkında sence kullanılabilecek bir platform mu? Ben ara sıra kampanyalarına rastlıyorum. Gerçekten uygun fiyatlı şeyler veriyor, yapıyorlar. TTNet servisi olduğu için bir antipati var. Birçok insan oraya temkinli yaklaşıyor. TTNet'ten hayır gelmez diye düşünen birçok kitle var ama ben açıkçası ilk başta bir ön yargılıydım. Daha sonra fiyatlarına baktıktan sonra adamların bu konuda istekli ve iyi niyetli olduklarına inandım.
Tabii ki ben de arada sırada kontrol ediyorum. Steam'in yanında indirimleri çok fazla değil fakat kendi taksitlenme seçenekleri TT'nin kullanıcıları olduğu için ben gayet ılımlı bakıyorum bu konuda. Ve taksitleri de ayda 12-15 gayet uygun fiyatlar. Öğrenci kardeşlerimizin de bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum.
Evet, duyarlılık konusu gerçekten önemli. Bu arada bir arkadaşımız bir yorum yapmış. Demiş ki Meksika'dan oyun alırsan demiş 104 liraya geliyor PC sürümleri demiş. Yani
Dostum.
oyunların. PlayStation 4 sürümleri 60 dolar fix demiş mesela. Ben bu Meksika'dan oyun almayı denedim, yapamadım. Yapan arkadaşlar nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla burada paylaşırlarsa en azından forumda anlatmışlardır kesin bir yerde. Bir linkini verirlerse biz de öğrenmiş oluruz. Çünkü ben bazı oyunları Rusya'dan almak zorunda kalıyorum. Ve Rusya'dan alınan oyunların şöyle bir sıkıntısı var. Rusça geliyorlar. İngilizce yapmak için 40 takla atlıyorsunuz bazı oyunlarda. Güncelleme geldiğinde tekrar Rusça oluyor. Tekrar İngilizce yapmak için uğraşıyorsunuz filan. Meksika'dan alınan oyunlar İspanyolca değildir diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle İngilizce geliyorlardır. Nasıl alındığını umarım yazarlar. Çünkü orijin o açığı kapattı diye biliyordum ben. Bilmiyorum. Sen hiç denedin mi? Eray.
Valla ben denemedim abi. Zaten yurt dışından oyun alma konusu sanırım Türkiye'de pek açıklığa kavuşmuş bir şey değil.
Evet,
Sen
bazı
de çok
oyuncular
fazla
şüpheyle
oyun biliyorsun.
yaklaşıyor. Kredi kartını özellikle yurt dışında bir yerlere vermekten çok haz eden insan yok. Kredi kartı olan da çok insan yok. O da bir gerçek. Yani bu tip tabii online ki alışverişlerde kullanmak için öğrenci kardeşlerimizin hiçbirinde yok neredeyse.
Tabii aileden kredi kartı alması da ayrı bir sorun.
Evet, haklısın. Babayı ikna etmen lazım, anlatman lazım. O da ayrı bir dert. Çünkü baba kredi kartını ver, Amerika'da bir yerden alışveriş yapacağım dediğinde büyük ihtimalle hayır cevabı
tabii
alacaksın. Çünkü bunu o tarafa
olur
açıklamak gerçekten çok zor. Çok korkunç bir şey kredi kartı. Eray, düşüncelerini bizle paylaştın. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha sonraki yayınlarda da yine aynı şekilde bir araya gelme şansı buluruz diyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, Eray da yanımıza katılmış oldu. Eray'la da konuştuk. Bu arada Tolga da abi demiş bir an için ayrıldım, cevap veremedim sana demiş. Ondan sonra demiş şey yapalım, beni yayına alır mısın? Onu da daha sonrasında yayına bağlarız. Biz devam edelim konuşmaya. Sizin yorumlarınıza bakacağım. Sizin yorumlarınızı cevaplayacağım burada. Bir arkadaşımız demiş ki Stikan isminde. Mesut Bey demiş bir görüşünüzü merak ediyorum. Dijital platformlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijitürk'te, Smart, Tele Dünya ve TV bu demiş. Şimdi konumuzda çok alakası yok. Ama ben Tele Dünya kullanıyorum. Onu da zorunlu olarak kullanıyorum. Neden? Ben Uydunet kullanıcısıyım. Kablo modemimle beraber aldığım pakette yanında çok bedavaya verdiler. HD paketlerine falan bakıyorum. Benim işimi görüyor. Dijitürk kullananlar çok mutlular. Ama Dijitürk tarafında çok enteresan bir durum söz konusu. Dijitürk dişini geçirebildiğinden yüksek fiyat alıyor. Dişini geçiremediğinden aşağıda fiyat alıyor gibi geliyor. Çünkü iki arkadaşım aynı platformu yani aynı paketi kullanırken birisi iki kat daha fazla fiyat ödeyebiliyor. O yüzden o platform benim kafamı çok karıştırıyor. Bu fiyat ayrılıklarının olması, aynı paketi kullanan insanlar arasında adaletli bir dağıtım olmadığını görmem. Bu benim görüşüm. Orada korkutuyor beni. The Smart'ı hiç araştırmadım açıkçası. Çözünürlük konusunda falan yüksek izliyorlar ama ben herhalde bir uydu platformuna geçecek olsam orada Digiturk'u kullanırdım. Kaldı ki bu ücretsiz uyduları kullanan normal dijital çanağı bizim TürkSat'a çanağını doğrultmuş izleyen arkadaşlar var. Onlar da hayatlarından memnunlar. Zaten televizyon başında çok vakit geçirmiyoruz. Bana sorarsanız TürkSat'a döndürün uydunuzu. Bitsin yani oradaki ücretsiz kanalları izleyin ya da çok uygun bir paket yakalarsanız öyle alın. Televizyona aylık olarak 10 lira 15 liranın üstünde ödemeyi çok mantıklı bulmuyorum. Ha bir de şöyle bir durum var. Dijital platformlarda en gelişmişi de bana TV bu geliyor. En sağlamı. Yani uyduda Digiturk tercih edebilirim belki ama gerçekten para ödeyecek olsam şu anda çok uygun fiyat alınabiliyor. TV bu'yu alırım. Neden? İstediğim dizi istediğim zaman izlerim. Uygun fiyatta kullanırım. Yine bir TTNet servisi. Ben TTNet'ten zamanında ağzım yandığı için hiçbir servisini kullanmıyorum. Elimden geldiği kadar da kullanmayacağım. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama gerçekten TV bu. Çok başarılı bir sistem ve eğer isterseniz kullanabilirsiniz de. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Başka neler yazılmış onlara bakalım. Mesut abi bilgisayar ve PlayStation 4 bağlamak için sadece monitör mü almalıyım yoksa televizyon mu demiş. Bilgisayarı televizyonda kullanmak çok büyük bir işkence. Bilgisayar monitörü de 27 inç geçtiğinde boynunuz ağrımaya başlıyor yakından. Bence 27 inç doğru düz bir PC monitörü alın. Güçlü güzel bir monitör alın. Uzun süre kullanın. Abi şu konularda açıklık getirirsen sevinirim. Benim gibi bazıları TV'de oyun oynamak istiyor. Bunun için mini PC ya da görüntü aktarımı konsol alsam kontrolcü ile oyun deneyimleri özellikle shooter konsolların sahibinden gibi hisselerde biraz daha ucuz satılması bir sürü karışık şey yazmış. Ama arkadaşımız şunu söylemek istiyor. Mini PC alıp televizyonun yanına koysam demiş nasıl bir deneyim yaşayabilirim. Açıkçası benim orada tavsiyem Nvidia'nın ekran kartlarından bir tanesini almanız. 7 serisi ve üstü. Ve Shield benzeri bir tabletle ya da destekli başka bir cihazla oyunu içerideki makineye stream etmeniz yani televizyona. Bence mükemmel bir teknoloji, çok akıllıca bir teknoloji. Bunu kullanın. Boşuna içeri ayrı bir PC toplamayın ayrı bir oyun PC'si. Bir tane ana güçlü makineniz olsun. Nvidia'yı burada tebrik etmek lazım. Tamam, ekran kartları pahalı rakiplerine göre. 970'te bunu biraz kırdılar ama sonuçta adamlara teknoloji veriyorlar. Yani bir şeyler üstüne çalışıyorlar, kafa yoruyorlar. Bu da güzel teknolojilerden bir tanesi. Bir arkadaşımız demiş ki 290X mi 970 mi alayım? Ben 970 alırdım. 290 kullanıyorum memnunum. Ama 970'teki teknolojiler daha çok ilgimi çekiyor yani. Nvidia o konuda daha başarılı. Tebrik etmek lazım adamları. Bizim de Nvidia'yla aramız şu sıralar çok iyi değil. Bizi küsmüşler öyle söyleyeyim. Mesut Bey GTX 980 ile 4790K ile 4670K almayı planlıyorum. İleriye dönük olarak uyum nasıl olur demiş. Yani işlemciyle uyumsuzluk konusunda bir sıkıntı olmaz. Ekran kartı çok güçlü. İşlemciyi ne kadar hızlaştırırsanız FPS'de artış göreceksiniz. Çünkü ne olursa olsun bazı oyunlarda işlemci darboğaz yapacaktır. Özellikle strateji oyunlarında ve fizik ağırlıklı oyunlarda ister istemez işlemciye çok yük biniyor. Mesela bazı arkadaşlar bizi çok eleştiriyorlar. PC konusunda bunu söylerim. Mesela strateji oyunları niye hiç kullanmıyorsunuz? Çünkü bir strateji oyunu oynarken diyor, asıl orada FPS'miz düşüyor. Sizin yaptığınız testlere bakıyoruz. Bir total var yok mesela diyor. Şimdi orada açıklama yapalım. Orada işlemci çok büyük önem kazandığı için ekran kartını test edemiyorsunuz oyunda. Çünkü çok karakter var, çok fazla yapay zeka var. Bunların fiziklerinin hesaplanması, neredeler, ne değiller diye işlemci arkada işlem yaparken oho bayılıyor gidiyor. Ekran kartı zaten havada karada çiziyor küçük cisimler, onun için sıkıntı değil. Bu yüzden strateji oyunları pek testlerde kullanılmaz. İşlemci testlerinde kullanılır daha çok. Ekran kartı testlerinde daha çok FPS falan kullanılıyor ki ekran kartı olabildiğince fazla yük binsin. İyi akşamlar Mesut Bey demiş. Mortu Ari 6. Rumuz arkadaşım bu. İyi akşamlar diyoruz kendisine. Konsol ömrü çok daha uzun oluyor bence PC'ye göre demiş. Şimdi burada dediğim gibi ben başta bir söyledim. PC oyuncularının biraz gözü aç bence. Aç gözlüler. Yani her şeyi ultra yüksek mega ayarlarda oynamak istiyorlar. Hatta Atakan'ın bizde bir sözü var BSC'den. Diyor ki, pardon Atakan demişim, Alkan'ın. Diyor ki ya ultra ayar diye bence bir şey yok diyor. O bir uydurma diyor yani. Orta, düşük bir de yüksek ayarlar vardır diyor oyunlarda benim için. Ve yüksek ayarda da diyor genelde bir ekran kartı, üst düzey bir ekran kartı 5-6 sene insanları götürüyor diyor. Gerçekten de genelde öyle oluyor. Yani köşe muşatmayı her zaman açmak zorunda değilsiniz. Filtrelemeyi her zaman dibine vurdurmak zorunda değilsiniz. Bu konularda sıkıntı yaşamazsınız, onu söyleyeyim size. Ayarları düşürün, en kötü konsol seviyesine getirin. O zaman PC'niz de uzun ömürlü oluyor. Benim çok yakın arkadaşım, liseden dostum Selim daha yeni 4970'inden dert yanmaya başladı. Değiştireceğim, artık sıkıntı yaşıyorum. Benliğinin yetmediğini düşünüyorum demiş. Mesela o da çok uzun yıllardır ekran kartını kullanıyor. Demek ki böyle bir sıkıntı, böyle bir problem yok diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız demiş ki G2A dediğim sistem Steam gibi orijinal oyunları, bunu biraz evvel sormuştuk ya G2A nedir diye. GK dediğim sistem demiş, Steam gibi oyunları ucuz almanız, yazılımları ucuz almanızı sağlayan bir sistem. Hemen GK'ya giriyorum. Görüntüleyelim. Bakalım neymiş. Burada yakınlaştırmıştım. Yakınlaştırmayı da uzaklaştırayım sizler için. %100 yapalım. Aha evet. Sistemleri çökmüş durumda. Bir daha bir deneyelim. YouTube'dan Google'dan gidelim de YouTube'u. Evet. Burada evet aynı Steam gibiymiş aslında. Bir Windows yazalım. Burada yazılım var mı bilmiyorum. Harbiden de varmış ha. Evet, yeni bir şey daha öğrenmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Windows 8'i alabiliyormuşsunuz ama şu anda stok bitti diyor. Demek ki gerçekten buradan ucuza yazılım alabiliyormuşsunuz. Yeni bir şey de öğrenmiş olduk. Steam'de bunlar var mı bilmiyorum ama g2a.com'a girip sonuçta ucuz yazılım da satın alabiliyormuşsunuz. İşte paylaşım yapmanın, arkadaşlarımıza sürekli bilgi alışveriş yapmanın faydası bu. Yeni bir site daha öğrenmiş olduk. Umarım işinize yarar. Ben bilmiyordum daha doğrusu. Yani belki siz benden çok daha fazladır biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bakalım başka yorumlar var mı atladığımız, şöyle arada cevaplayabileceğimiz burada. Yukarı çıkıyorum. Mesela bir arkadaşımız demiş ki, Mesut abi demiş, AMD'nin apılarından bir tanesini seçebilirdin. Onboard ekran kartı yeterli gelir demiş. Onboard ekran kartı PC oyuncularına çok yeterli gelmiyor. Tamam, iyi kötü değiller. Bence fiyatlarına göre çok iyi iş çıkartıyorlar o işlemcinin içindeki ekran kartları ama yani bir 270 gibi de değil tabii ki. Yani üst düzey çözünürlüklerde, köşe yumuşatma aç, filtrelemeyi aç falan filan. Yüksek kare saniye oranlarında oyun oynayamazsın. O yüzden apı seçmedim. Fiyat farkı da bence çok yok. Yani bir PC olarak baktığınız zaman. Evet, bir arkadaşımızın açıklaması var. Canlı olarak bağlanma şansı olmadığı için yazısını okuyalım. Zumber'in bu konuyla ilgili bir yorumu olmuş mesela. Ülkemizde tabi oyunlar pahalı olur. Ülkemizde üretilen bir limon sarartma için yollanır ve sarartma yapan yer 1,5 TL fark koyup 2,5 TL'den fabrikalara gönderir. Fabrikalar bunu nakliyecileri 3 TL'den nakliyecilere yollar ve nakliyeciler ise diğer tarafa 3,5 TL'den yollarlar. Sonrası ise markete ulaşana kadar 2 TL daha oynar. Kısaca 1 TL olan ürün 4,5 TL oluyor. Aradaki fark ise aracılara gidiyor. ve çok fazlasıyla gidiyor. Böyle bir ülkede oyunların pahalı olması normaldir. Herkes ne kadar fazla para kazanırım diye düşünüyor ve fırsatı arıyor. Oyunlar da bu şekilde oluyor demiş. Doğru, aracı çok fazla olursa, aracılar olursa arada ister istemez fiyat artıyor. Arkadaş da buna bir örnek vermiş. Limon örneğindeki gibi çok fazla aracı var mıdır bilmiyorum. Tek bir aracı yoksa bütün parçayı götürüyor mudur onu da bilmiyorum ama ben de benzer bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Origin başka ülkeden aldığını fark ederse hesabı banlıyor. Dikkat edin demiş bir arkadaşımız. Bu biraz evvelki Meksikalı için uyarmış mesela. Bu da kötü bir şey. Hesabınız banlanırsa oyunları oynayamazsanız harbiden delirirsiniz. O kadar oyun aldıktan sonra böyle bir şey olursa özellikle düşünülmez. Bu riski her zaman göz önünde bulunan arkadaşlar. Uyardığı için de arkadaşımızı teşekkür ediyoruz. Şimdi bir canlı yayına tekrar bir arkadaşımızı daha bağlayalım. Biraz evvel bağlayamadıklarımızdan. Bir arkadaşımız mesela dedi ki ya ben o sırada dedi şey yapıyordum. Eklenti yüklüyordum abi. Beni bağlar mısın tekrar demiş. Diyeceklerim var. Kaydolmuştu kendisi. Bağlantımızı sağlayabilirsek kendisiyle konuşalım. Bakalım. Bu sefer Era'ya bağlanabilecek miymişiz? Açtı herhalde. Katılıyor diye tahmin ediyorum. Bakalım bu sefer sesimizi duyacak mı? Bu arada Tolga da biraz evvel cevap vermemiş. Çünkü ona Burak diye hitap ediyormuşuz yanlışlıkla. Ona da bağlanacağız birazdan. Ama burada bir sıkıntımız var. Evet. Merhaba, sesim geliyor mu Eray?
Merhaba, geliyorsunuz.
Tamam Eray, seni tanıyalım. Kimsin, nesin, neredensin?
Ben Gaziantep'te yaşıyordum. Gaziantep Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum aynı zamanda.
Şimdi mühendissen Bobo PC ihtiyacın oluyordur diye düşünüyorum.
Mühendislerin PC'ye ihtiyacı oluyor evet, ama güçlü bir işlemci yetiyor. Ekran kartına ciddi derecede ihtiyacımız yok.
Peki oyun genel olarak oyuncu profili olarak konsolcu musun, PC'ci misin, öyle sorayım sana.
Ben 5 yaşımdan beri PC'de oyun oynarım. Age of Empires'la başladığım oyun oynamaya. Konsol tarafına daha bir ay oldu geçeli. PlayStation 4 aldım.
Güle güle kullan bu arada.
Teşekkür ederim. PC'den neden konsola geçtim? Sebebi PC'deki donanımları sürekli güncellemekten, onu takip etmekten biraz sıkıldım. PlayStation 4 aldım. Her oyunu rahatça oynayayım diye PlayStation 4'a geçmeyi düşündüm.
Şimdi bilgisayar kullanırken gerçekten bir şey stresi oluyor. Ya donanım eskidi, ya yavaş çalıştı, ya burada bir takılma var, acaba neyi güncellesem? Girip forumları bir araştırıyorsun, ne var ne problem var, neyi değiştirmelisin falan filan. Gerçekten bazen çok sıkıcı bir yer alabiliyor. Demek bunda güzel bir konuya değindin, sana teşekkür ediyorum. Bu tip kullanıcılar da var. Yani artık donanım değiştirmekten, taramaktan sıkılıyor, sorunları çözmekten sıkılıyor. Diyor ki benim zaten ders çalışmaktan da normal işimde çalışmaktan dolayı az vaktim kalıyor. Onda da açtığımı sorunsuz oyun oynamak istiyorum. PlayStation 4'ü alırken de böyle bir düşüncen var mıydı? Yani zaten az vaktim var ama oynadım mı da az tadıyla oynayayım. Hani gibilerinden.
Evet, kesinlikle öyle bir düşüncem vardı. Bir de küçükken ben bir de Atari'm vardı benim. O Atari'de hani kardeşimle iki tane kol alıp elimize televizyon karşısına geçip oyun oynamayı çok severdim. Biliyorsunuz bilgisayarda böyle bir şans pek olmuyor. Bilgisayarın başında bir kişi oturuyor.
Genelde klavye fare yerine geçiriyor bir kişi. Devam ediyor.
Ekrana gömülüp oyun oynuyorsunuz. O paylaşımı hissedemediğim zaman tekrar PlayStation'a bir dönmek istedim. Ya konsol tarafına.
Peki şu an hangi oyunları oynuyorsun PlayStation 4'te?
Şu an PlayStation 4'te daha çok spor oyunları oynuyorum. FIFA. FIFA serisini çok seviyorum. Şeyi bekliyorum şu anda. PES'i bekliyorum gelirse.
Aslında bir paylaşımcı bir kişiliksin. Spor oyunlarında bu profile çok uyuyor gerçekten de. Yani 2 gamepad, 4 gamepad hatta arkadaşlarına paylaşıp bir grup olarak yaptığın keyfi, aldığın zevki çoğu şeyden alamazsın. PC'de bunu yapabiliyoruz bu arada. Şimdi PC kullanıcıları bunu yapabiliyoruz diyecek ama işte burada daha çok uğraşıyorsunuz. Monitörün karşısındasınız. Yok PC içeri taşı, yok farklı şeyler yap. İnsanlar artık bunlarla da uğraşmak istemeyebiliyorlar. O da bir gerçek yani. Ya,
konsoldaki ortamı tabii ki fiziksel olarak sağlamak mümkün ama çok uğraştırıyor. Kumandayı eline alıp PS tuşuna basıp konsolu açmakla aynı şey olmuyor maalesef. Çünkü bilgisayarın durduğun masanın şeyi belli, fiziksel şartları belli, televizyonun şartları belli.
Evet doğru, bak bu düşünce tarzı da konsolcuların aslında konsol seçmesindeki nedeni. Dediğim gibi biz bu videoda, yani daha doğrusu bu programda bir tarafı yenip bir tarafı zafer ilan etsin diye çalışmıyoruz. Sadece PC seçenleri neden PC seçtiğini, konsol seçenleri neden konsol seçtiğini anlatmalarını istiyoruz ki insanlar birbirlerini anlasınlar. Çünkü insanlar birbirlerinin fikirlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Halbuki oturup birbirlerini anlasalar, kabul etseler, adam konsoldan hoşlanıyor diye sinirlenmeyecek, bu kadar tartışmaya gerek kalmayacak. Sen de ne güzel anlattın tam olarak derdini. Dedin ki ben paylaşımı çok seviyorum, kardeşimle oyun oynamıyoruz dedim ve konsol aldım dedin. Gerçekten önemli bir konuya değindiğini düşünüyorum burada. Biz mesela burayı biraz atladık. Hani konsola ve fiyatlara odaklandık biz. Ama paylaşım odaklı baktığında, bir sosyal ortam olarak baktığında konsol daha sosyal bir oyun cihazı oluyor aslında.
Kesinlikle, zaten son zamanlarda sosyalliğe çok önem vermeye başladılar oyunlarda. Bu da PlayStation tarafında ve Xbox tarafında çok güzel bir ayrıntı. Beni cezbediyor kesinlikle.
Sana son bir sorum olacak. Neden PlayStation 4 aldın? Xbox One gibi bir konsol da vardı bir diğer tarafta.
Tek sebebi Türkiye'de daha yaygın olması. Daha kolay yardım alırım bir sorunla karşılaşırsam. Daha kolay servis ihtiyacım karşılarım. Artı oyunlarını daha kolay bulurum, daha ucuza bulabilirim gibi kaygılardan dolayı PlayStation 4'e direkt yöneldim. Xbox One da yoksa dikkatimi çok çeken bir konsol.
Evet, Microsoft'un bu konuya da eğilmesi lazım. Demek ki sizlerin aklında böyle şüpheler var. Gerçekten de yerinde şüpheler aslında. Dışarıdan baktığımızda oyunları bulmakta zorluk yaşanabilir gerçekten. Her yerde bir PlayStation kafe var ama Xbox One kafeleri henüz görmedik. Belki Xbox One kafeleri yaygınlaştırsalar, birilerine sponsor olsalar, kullanıcıların kafasında bu sorunlar da kalmaz diye düşünüyorum. Katıldığın için çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler ve yorumlarında bize katkıda bulundun. Eğer son olarak çıkmadan hemen söyleyeceğim bir şey varsa tabii buyur, söz senin.
Şey değinmek istiyorum. Sadece Microsoft'un veya Sony'nin kullanıcılara güven vermesi yetmiyor maalesef. Yaygın olduğu zaman diğer kullanıcılardan, profesyonellerden yardım almamız da kolaylaşıyor ülkemizde. Bu yüzden kullanıcılara daha yaygınlaştırmaya çalışırlarsa Microsoft tarafı, bizim de kafamızdaki soru işaretleri gider. Belki Xbox'a yönelebiliriz PlayStation'dansa.
Evet, dediğim gibi umarız desteklerini arttırırlar. Daha çok Türkçe içerikle daha çok kullanıcıya dokunan noktalarda aramızda yer alırlar diyoruz. Tekrar teşekkürler diyorum. Umarım bir sonraki yayında yine birlikte yorumları paylaşma fırsatı buluruz. Hoşçakal.
İyi yayınlar.
Evet, Eray'ın düşüncelerini aldık. Açıkçası genel olarak baktığımızda ben hiç bu taraftan bakmadım. Aslında düşünecek olursak konsol daha sosyal bir cihaz. Ben şimdi konsolu kendime çalışma odamda kendim oynamak için kullanıyorum. Evde farklı adamım, çocuğum da küçük, daha çocuğumla oyun oynayamıyorum. Kardeşim de her zaman yanıma gelemiyor. Doğal olarak benim için konsol kişisel oyun makinesi haline aldı. Hani kişisel bilgisayar diyoruz ya, PC, personal computer. Aslında konsol da benim için kişisel oyun cihazı haline almıştı. Ama bir kitle var, sosyal bir kitle. Öğrenci arkadaşlarımız özellikle bu sosyalliği daha fazla yakalayabiliyorlar. Arkadaşlarıyla paldır küldür eve gelip hop kitapları ya da çantaları bir kenara atıp gamepad'leri alıp direkt oyuna başlamak istiyorlar. Yani hiç sende hangisi var, o ne ayar yapacağım falan filan yok. Şak oyunu çalıştır, başlasın, bitireyim işimi, eğlenceye dalayım diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekten katılıyorum. Yani sosyal olarak baktığınızda sosyal bir insan için, arkadaşlar evine çok gelip giden bir adam için bence konsol PC'den daha iyi. Burada çok büyük bir avantajı var. Tamam, oyun türüne düvere baktığınız zaman mesela strateji oyunu seven bir adam için hala da alternatif yok ama eğer arada kaldıysanız, düşünüyorsanız şunu da araya katmanızda yarar var. Hani gerçekten çok arkadaşınız gelip gidiyorsa evinize, burada konsol alabilirsiniz. Ben Burak diyorum hala. Tolga'yı da bağlamak istiyorum. Tolga'ya ben birazcık orada haksızlık etmişim. Sesi gelmiyor diye sonrasında kapatmıştık yayınını. Son olarak onu da lisedeki arkadaşlarımızın arasında onu da yayınımıza alalım. Onun da görüşlerini alalım. Gerçekten bu olay benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok farklı düşünceler alıyorum. Tek monolog gitmiyor olay. Sizlerin de düşüncelerinizle yayınıma katılıyor olmanız beni çok mutlu etti. Merhaba Tolga. Sana biraz evvel Burak demişiz. Merhaba. Ve es geçmişsin bize.
Aynen öyle oldu.
Şimdi seni tanıyalım. Kimsin, nesin, neredesin, ne yapıyorsun?
Abi ben Tolga Teoman. Hem PC hem konsol oyuncusuyum diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, 1998 yılından beri PlayStation 1 sahibiyim. O zamandan beri sürekli böyle kullanıyorum konsolları. Yavaş yavaş konsol tarafına yöneldim ben. Sony sayesinde biraz öyle oldu. Ama ortak alanda bir ya oyun oynamayı seven biriyim. Yani PC konsol diye ayırmam. Genelde bu arada sesim geliyor mu? Sorun var mı?
Geliyor. Hiçbir sorun yok. Seni dinliyoruz şu anda. Yayındasın.
Şöyle söyleyeyim. İlk konsolumu aldığımda şeyin rahatlığı çok cezbetti beni. Yani donanım düşünmemek. Sürekli upgrade etmemek. Böyle yavaş yavaş ele geçirdi beni konsol dünyası. Öyle değil.
Evet, konsolcudan anası şeyi bu olmuş gerçekten. Geçiş nedenlerinden bir tanesi bu.
Abi kesinlikle bu oldu. Şu anda şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum kendimce. Konsol kullanarak PC tarafına çıkan oyunları, özellikle strateji oyunları ya indie oyunları PC'de oynamayı tercih ediyorum. Yalnız bunun en büyük şeyi şuydu. Şimdi fazla upgrade etmiyordum işte çok para harcamamak için. Fakat şöyle bir sorun oldu. Şu an dijital oyun fiyatları uçtu. Hani bildiğiniz gibi PlayStation 4 tarafında özellikle.
Evet.
Hani bu yüzden benim de aklımda yok değil şu anda. Hani PC'ye tekrar bir dönüş yapsam mı? Sırf eksklusivleri mi konsolda oynasam gibi bazı fikirler var. Bilemiyorum. Ben şeyi sormak istiyordum size. Sony tarafında bu dijital oyun fiyatları için bir çalışma var mı? Yani siz görüşüyor musunuz? Atıyorum dolar 5 lira olsa oyunlar 350 TL'den mi satılacak yani 2 sene sonra?
Ya valla şimdi şöyle bir şey var, biliyorsun dolar kuruyla çok alakasız bir şekilde de oyun fiyatlarının yükseldiğini gördük son dönemde.
Evet.
Sony ekibi çalıştığını söylüyor ama onların da elini kolunu bağlayan anladığım kadarıyla bazı dağıtımcılar var ülkemizde. Yani o dağıtımcıları da çok fazla aşamıyorlar. Sonuç olarak kendi oyunlarına dikkat ederseniz uygun fiyatlar var. Türkiye'de kutulu oyunlarına da filan God of War olsun, işte bu The Last of Us olsun uygun fiyatlarla çıkmaya çalışıyor olabildiğince. Hatta The Last of Us'ın yanılmıyorsam yeni nesil olanın PlayStation 4 versiyonunun fiyatının yine bayağı uygun fiyattan çıktılar. Yani kullanıcıları memnun edecek bir fiyat açıklamışlardı o tarafta. Şimdi diğer tarafta mesela bir Ubisoft oyununu PSN Türkiye üstünden uygun fiyatla satmaya çalıştıklarında işte Ubisoft'un Türkiye dağıtımcısı araya giriyor. Sonuçta o adam da bundan bir anlaşma yapmış. Oyunları Türkiye'de satmada yetkili kişi. Anladığım kadarıyla orada oyun bozuluyor biraz. Sadece Sony'nin elinde de olan bir şey yok bu. Ama görünen o ki Türkiye'de oyun dağıtımı çıkmaza girmiş durumda. Yani son dönemde konsol oyunları fiyatları gitgide yükseliyor. Uygun fiyatlı hiçbir şey görememeye başladık. Firmalarla kaç yıllık anlaşmalar yapıldı? Firmalar acaba başka şeyler düşünüyorlar mı bilmiyorum ama belki de Sony ile Microsoft'un bir araya gelip ağırlıklarını ortaya koyup, sonuçta konsol firmaları bunlar, oyun firmalarıyla konuşup biraz bir şeyleri değiştirmeleri gerekecek. Çalışmıyorlar demiyorum, çalışıyorlardır. Ama dediğim gibi Türkiye şartlarında ellerini kollarını bağlayan farklı şeyler var diye düşünüyorum. Ama haklısın. Dolar 5 lira olursa oyunlar 500 lira da olur. 300 lira oyun görürüz yani.
Yani değil mi?
Oyunun fiyatına göre. Çünkü şu an gidişat o yönde. Kesinlikle orada ekstra bir çaba yok. Bir tek Sony'nin oyunlarına bakın. Yani Sony'nin kendi oyunları uygun fiyatla gelmeye devam ediyor. Çünkü Sony'nin oyunlarını Sony dağıtıyor. Öyle bir durum var. İşte firmalar kendi dağıtımcısı olurlarsa herhalde orada birazcık daha elleri esnek davranabiliyorlar. O yüzden hani şey
tabii
düşünüyorum,
Ubisoft'un
oyunun pahalı olmasının arkasında farklı şeyler düşünüyorum.
Bulunması gerekiyor gibi bir şey oluyor o zaman.
Yani öyle gerçekten. Ama umarım çözülür çünkü konsol oyunculuğu özellikle Steam'deki fiyatlardan sonra bir çıkmaza girdi. Steam'deki bazı oyunların fiyatının artması da mesela işte bu Sony'nin elini bağlayan nedenlerden kaynaklı olabilir. Herhalde anlamışsınızdır. Yani çok fazla isim vermek istemiyorum çünkü elimde kanıt yok. Anlatabiliyor muyum? Yani içeriden bir bilgi almadığım sürece, elimde kanıtım olmadığı sürece insanları suçlamak iştiraya girer. Çok yanlış bir şey. Elinizde kanıt olmadan konuşmamalısınız ama tabii ki fikirlerinizi ben böyle düşünüyorum acaba olabilir mi diye de dile getirebiliyorsunuz. Sonuçta ağzımız torba değil ki bağlayasın. Konuşuyoruz işte biz de böyle. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Eklemek istediğin yayınımıza?
Yok. Yani dediğim gibi ikisini de bir arada götürmeye çalışıyorum ama konsolun Eray'ın da dediği gibi çok güzel bir farkı var. Yani atıyorum ben işte 98 yılında aldım ilk konsolu. İşte Crash Bandicoot'lar, Crash Tag Team Racing'ler oynuyorduk. En son böyle bir arkadaşlar toplanıp bir araya gelmezdi. Little Planet ilk çıktığında 2008 galiba. Yani ben bir bilgisayar oyunu oynarken bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Yani 4 kişi böyle oturup o kolları alıp bu kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum. İşte spor oyunları keza eve gelip kolu alıp direkt böyle atlıyorsunuz koltuğa. Takır takır oynuyorsunuz. Yani konsolun en büyük kartı şu an o bence. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok.
Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben de senin bu fikirlerine katılıyorum. Hatta LittleBigPlanet'i iyi bir örnek olarak verdin. Oyun tek başına iğrenç bir oyun bence. Bilmiyorum katılıyor musun ama. Çok keyifsiz. Evet, hiçbir eğlencesi yok. Hatta bazıları Bazı arkadaşlarım Recep İvedik'e benzetiyorlar onu. Diyor ki tek başına izlerken iğrenç ama arkadaşlarımla izlerken nasıl keyifli bir filmse bazı oyunlarda öyle oluyor diyor. Biliyorsun Recep İvedik de
evet,
tek başına izlerken aslında bayağı bir alt seviye bir film. Arkadaşlarla goy goya geliyorsun. Eğlenceli bir film haline gelebiliyor. Öyle değişik bir konu bu da. Çok teşekkürler. Aynen. Değerli bilgiler verdin. Güzel örnekler verdin. Bundan sonraki yayınlarda da inşallah birlikte oluruz. Zaten listemize eklenmiş oldum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal.
Eyvallah. Görüşürüz abi.
Evet. Şimdi yine sizin yazdıklarınıza bakalım. Neler yazmışsınız? Demiş ki Matador Mirkan Rumuzlu arkadaşımız. Öncelikle PlayStation 4'ün şeyleriyle, hatta ben şöyle yapayım ya. Ne de olsa görüntüleri yayına verebiliyorum ya. Açayım sayfayı buradan. Niye uğraşıyorum sizi de böyle boşuna okumamla bekletiyorum. Şuradan açayım size göstereyim ben onu. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Geliyorum. Bitmek üzere. Evet, yakınlaştıralım. Siz de daha rahat okuyun. Ups, yanlış yere tıkladım. Bizim sitede yanlış yere tıklayabiliyorsunuz bazen. Şöyle işaretleyeyim arkadaşın yorumunu ve ekranlarınıza getireyim. Yine okuyayım. Ben okumak istemiyorum, sen oku diyenler için. Özellikle PlayStation 4'ün Share Play özelliğiyle arkadaşımızın kendisinde olmayan bir oyuna sokarak oynayabilmesi diğer konsollar ya da PC platformlarına göre büyük bir avantaj gibime geliyor. Ayrıca evet, PC'ler her zaman en güçlü donanımla daha üstün oyun zevki verecektir ama sanki artık standart olarak artık konsolları alacaklar. Konsolların grafikleri ve özelliklerine göre ve PC oyunlarını da ileride konsol normlarında oynamak zorunda kalacak gibi. O yüzden ha PC ha konsol gibi bir durum olabilir mi sizce? Ben konsolcuyum demiş. Temel işlemlerim iPad'den, oyunları PlayStation 3'tü, şimdi PlayStation 4'ten oynuyorum demiş arkadaşımız. Şimdi şöyle bir durum var. Burada iyi bir konuya değinmiş arkadaşımız. Oyun yapımcıları konsolları baz alıyorlar gerçekten. Neden böyle bir durum var? Sony ile Microsoft ile özel anlaşmalar mı yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama oyunlar konsolu baz alınarak çıkıyor ve konsolda 30 FPS kitli olan bir oyunu kimi zaman PC'de de 30 FPS olarak görebiliyorsunuz. Bu enteresan bir durum bence. Yani düşünsenize, insanlar konsolda, daha doğrusu PC'de 120 kare saniye görmek istiyorlar. Ama gel gör ki 30 kare saniyeye gitti. Ne kadar güçlü bir PC'si olursa olsun konsoldan daha öteye gidemiyor. Kaplamaların sonuna kadar vurduruyor, köşe muşatmayı açıyor. Grafikler de çok ileri gitmiyor çünkü oyun motoru köşe muşatma desteklemeyebiliyor bazen mesela. Böyle saçma sapan şeylerle karşılaşıyorsunuz. İşte konsol baz alan oyunlarda böyle bir zorlama var. Ama bunu neden yaptıklarını aslında az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü konsollar çok fazla satıyorlar ve konsol oyunlarından iyi kar yapıyor firmalarda. Gerçekten iyi karla satıyorlar. Konsol oyunculuğunda öyle bir durum var. Oyun geliştiriciler açısından da bence konsollar çok karlı durumdalar. O yüzden de insanları konsoldan çok da PC'ye geçirmek istemiyorlardır diye düşünüyorum. PC'yi de belli bir seviyede tutarak oyuncuları eşit dağıtıyorlar. Ama direkt PC bazı firmalarda ise bu biraz değişiyor. Mesela Battlefield 4 tamamen PC odaklı bir oyun. Battlefield serisi zaten PC odaklıydı. Battlefield 3'te fark açıldı. Battlefield 4'te yeni nesilde bile kapanmadı. Öyle söyleyeyim size. Ne kadar PC odaklı bir oyun olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Bu tip oyunlar hala daha PC'de çok iyi olmaya devam ediyorlar ama nereye kadar bu fark devam edecek? Electronic Arts PC'yi ne kadar daha bu şekilde götürecek? Tabii ki bir soru işareti. Arkadaşımızın dediğine birçok oyun gelecektir. Benim burada kırılma noktası olarak gördüğüm oyun Grand Theft Auto 5 olacak. Eğer Grand Theft Auto 5 PC'de çıkar çıkmaz konsoldan daha iyi grafiklerde, daha gıcı çalışırsa ortalama bir makinede, işte o zaman umut var demektir. PC oyunculuğu gerçekten kırılım yaşayacak demektir. Ondan sonra daha fazla oyuncuyu PC'ye geçerken görebiliriz. Özellikle Grand Theft Auto 5 çok önemli bir başlık. İnanılmaz bir motora, inanılmaz bir sisteme sahip. Oraya yapılacak modları oynamak için bile iyi bir PC toplamak isteyebilir insanlar. Hatta bölümsonucanavarı.com'la birlikte biz bir ekip kurmayı planlıyorduk. İşte bütün konsolcular toplanıp Grand Theft Auto oynayacaktık. Ama gruptan özellikle bu Steam indirimlerinden sonra kopmalar oldu. Çünkü nedenleri şu: zaten oyunlar ucuzladı. Bir de modlar olacak yani. Ben Grand Theft Auto 5'te o modları da görmek istiyorum diyorlar. Bir oyuncu, bir oyun editörü olarak hak vermemek elde değil. Yani PC tarafında da bir kırılma olacak. Bakalım hangi teknolojileri destekleyecek. Burada arkadaşımızın dediği gibi de bir durum var. Hani PlayStation'ı çok büyük limitler yapmıştı PC oyuncularına, PlayStation ve Xbox 360. Sonra güçleri iyice gidince son 2 senedir bu limitler kırıldı, kalktı ortadan. Ama şimdi tekrar limitleyebilir. Evet, bir arkadaşımız da ayrı bir şey söylemiş. Onu da ekrana verelim. Neler dediğini hep birlikte görelim. Zoomer 44-28. Acaba biraz evvel almış mıydık yine? Nicky çok yabancı gelmedi. Donanım değiştirmek bence çok güzel. Sorun olduğunda o sorunu araştırıp çözümü bulmak ve de bu çözümü paylaşmak insana özgüven, yardımseverlik duygusu ve paylaşımı öğretiyor. Daha deneyimli oluyor insan demiş. PC donanımıyla uğraşanlar ve oyunlarda aksesuarlara kadar her şeye önem verenler, yani hardcore dediğimiz kesim için bu bir aşk demiş. PC modifiye etmek, geliştirmek, temizlemek, görselleri paylaşmak, uygulamalar bu kesimin en sevdiği etkenler demiş. Konsol kullanıcıları ise hazırcıdır demiş. Herhalde buna espri olsun diye söylemiş. Çünkü ben bu tip böyle yakıştırmaları sevmiyorum. Şimdi dediğim gibi konsol oyuncusu falan yok. Yani onlar bir grup ya da düşman değiller. Bizde nedense şöyle bir durum var. Hadi siyasi partilerde vardı böyle, çok affedersiniz ama saçma, çok alt seviye düşünce, sığ düşünce. Hani o X partili, ben Y partiliyim. Görüşlerimiz kesinlikle ortak noktası yoktur. Hani artı eksi gibi, biz tamamen zıttız diye. Ortada oturup konuşmazdı bu adamlar. Şimdi Samsung cep telefonu kullanıcısıyla HTC'si cep telefonu kullanıcısı aynı kavgayı yapıyor. PC kullanıcısıyla konsol kullanıcısı aynı kavgayı yapıyor. İşte bu programın da biraz dediğim gibi amacı şu. Arkadaşlar birbirinizi anlayın. Yani insan, hani PC kullananlar neden PC kullanıyor? İşte görün. Konsol kullananlar neden konsol kullanıyor ve fikirlerine saygı duyun. Yani değiştirmenize gerek yok. Adam konsol almış, oynuyor, mutlu. Yani mutlu zaten. Daha nesini değiştireceksin? Sen de mutluysan ne güzel. Ama adam diğerinin mutluluğuyla mutsuz oluyor. Böyle garip bir durum var. Mesela diyor ki adam, ben konsolumdan çok keyif alıyorum. Ooo, konsoldan keyif alınır mı? Sen hazırcısın, sen bilmem nesin falan filan derken adam strese giriyor, mutsuz oluyor. Ya adam mutlu, sen de mutlu ol işte. Yani dediğim gibi burada çok şey yapmayın. Biraz düşünün bu konularda. Sakinleşin. İster istemez firmalar da bize bunu zorluyor diye düşünüyorum. Yani firmalar, üretilen içerikler, paylaşımlar falan filan derken ister istemez zorlanıyoruz. Buraya doğru bir gidiş var. Bu kırılma noktasından kurtulun arkadaşlar. Ürünlerde kurtulalım, sonra siyasi parti meselelerine gelsin bu olay. Orada da karşı tarafı dinlemeyi, bu adam böyle düşünüyorsa vardır bir bildiği, ben de böyle düşünüyorum, ortak bir noktada buluşabilir miyiz acaba diye düşünmeye çalışalım. Her şey daha güzel olacak. Nereden nereye geldik? Ama işte bu kelime açıkçası benim hoşuma gitmedi. Küçük bir sorunla kendilerini halletmeleri yerine güncelleme gelsin, kolay çözüm yolu olsun. Yani uğraşmayı sevmezler demiş ve sadece amaçları oyun oynamaktır demiş. Yani doğru, ben de uğraşmak istemem. Yani düşünsenize, çalış işten eve gel, oyun yavaş çalışsın. AMD'nin veya Nvidia'nın veya Intel'in ya da oyun yapımcısının bir hatası yüzünden para verdiğim oyun, bir de onu çözmek için ben uğraşayım. Keyifli olabilir bazı insanlar için. Mesela bazı insanlar arabasını tamir etmekten çok keyif alırlar. Motoru indir kaldır falan filan yapabilirler de. Arkadaş, ben buna para verdim yani. Parayı alan adam bir zahmet düzelsin değil mi? Ben de onu beklerim. Bakın, bu işin içindeyim. Yıllardan beri PC'ciyim. Bir yerden sonra kasanın içine kafanızı sokup onu çıkart, bunu tak, bunu taktım, 100 MHz daha fazla zaşırtılı falan filan demekten yılıyorsunuz. Ben yıldım. Genç insanların aşkına inanıyorum şimdi. Gençler deli gibi çalışıyor mekanizma. Farklı şeylere kafa yoruyorlar. İşte onlara uğraşıyorlar gerçekten, ama benim gibi bir kesim var. Gitgide yaşı eskiyen, yorulmuş adamlar. İşte onlar da gerçekten sonsuz bir deneyim istiyorlar. Bu konuda da bence yadırgamamak lazım. Şimdi mesela bu soru çok geliyor. Burada işaretledim. Rider 15-11 rumuzlu arkadaşımız sormuş. Demiş ki, Mesut abi demiş, Grand Theft Auto 5 sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsun? Minimum hangi seri ekran kartıyla sorunsuz oynanabilir demiş. Şimdi bunun bir cevabı yok. Yani Grand Theft Auto 5'in sistem gereksinimleri açıklanmadı. Oyunun PC versiyonunu ön siparişiyle veremiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şu anda fiyatı bile belli değil. Bu yüzden konuşmak için çok erken. Devasa bir sistem de isteyebilir. PC ayrı bir çalışma yapmışlardır. Konsolla aynı çalışma yapmışlardır. Dediğim gibi işte AMD tarafında 270 ile Nvidia tarafında 770 ile canavar gibi oynarsın oyunu. Bekleyip göreceğiz. Benim ümidim işte orta seviye donanımlarla yüksek çözünürlüklü, yüksek kalitede oynanabilen bir oyun yapmaları bu sefer. Rockstar birazcık optimizasyon konusunda kötü bir firma. PC'de özellikle çok aldırış etmiyorlar. Grand Theft Auto 4'ü bilmiyorum siz ilk çıktığında sahip olmuş muydunuz ama sonrasında yani oynamak için 2 yıl beklemek gerekti yeni güncellemelerle beraber. 2 yıl sonraki donanımlarla, güncellemelerle oynanabilir hale geldi. Mortuary 6 Rumuzlu arkadaşımız sormuş. Demiş ki bu yeni nesil konsolların ömürleri eski nesil PlayStation 3 ve Xbox 360'a göre daha kısa mı olacak sizce Mesut Bey demiş. Ayrıca Xbox 360 kullanıcısıyım ve Xbox One almak istiyorum. Şöyle bir şey düşünmüştüm. Duymuştum demiş pardon. Xbox One'ın donanımını yenileyeceği sizce ne derece doğru? Vallahi şimdi bu konu çok dillendiriliyor. Çünkü sektörde Xbox One'ın kağıt üstündeki başarısızlığı ve bazı oyunların hala daha düşük çözünürlükte geliyor olması diğer platform PlayStation 4'e nazaran Xbox'ın burada hızlı bir şekilde yenileneceği düşüncesini getiriyor. Windows 10'la beraber bu Windows Microsoft tarafına daha da kolay olacak. Hatta güçsüz bir makine bile çıkartabilir. ARM tabanlı bir makine çıkartıyorum bu sefer der. Bunu oyun yapsın milletler. Xbox Lite tarzında bir alet bile çıkartabilir. Çünkü Windows 10 Microsoft'a Intel'den kurtulma şansı da veriyor x86 platformundan. ARM tabanlı platformlarda da aynı Intel'de çalıştığı gibi çalışacağı söyleniyor. Göreceğiz tabii hep beraber. Düşünsenize dediler hani bir konuşmamızda Windows 2 bile konuşuyorduk. Tabii bu hayalini söyledi şimdi şey yapmayayım. Hani işte Intel Core i5'li bir Xbox One düşünün dedi. Nasıl olurdu falan filan diye düşündüm. Gerçekten televizyonun altında manyak bir makine olurdu. Yani öyle bir şey yapsalar. Şu anda belki de ileride olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hani Windows 8, Windows 10'a satın alıyorsunuz ya işte Windows 10 Xbox Edition diye bir versiyon çıkartacaklar. Konsol monsol da satmayacaklar. İşletim sistemini siz bilgisayarınızı yüklediğiniz anda o bilgisayar konsol gibi çalışmaya başlayacak gerekli donanımlara sahipseniz. Bu benim aklıma daha çok yatan bir sistem oluyor. Belki de Windows 10'un içine Xbox diye bir tane modül ekleyecekler şu an olduğu gibi. Daha aktif kullanacaklar onu. Direkt konsol oyunlarını çalıştırır hale gelecek. Zaten x86 tabanlı bir makine olduğu için oradaki oyunu burada çalıştırmak çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum ama şu anda dedikodunun ötesinde bir olay değil bu. Yaparlarsa çok güven kaybederler. Yarı yolda bırakırlar insanları ama Microsoft'tan bahsediyoruz. Bu konuda hiç çekincesi olmaz vallahi. Şak diye desteği keser donanımdan. Öyle kalırsınız ortada. Evet, bir arkadaşımız öğrenci ve bir yorumda bulunmuş. Onu da sizlere ulaştırayım. İşaretleyemedim bir türlü. Geçeyim, geçmişken işaretleyeyim şöyle. Demiş ki arkadaşımız Mesut Bey merhaba demiş. Merhaba diyelim kendisine. Konsol oyunlarının pahalı olduğuna özellikle öğrenciler için inanıyorum. Yeni çıkan oyunları kardeşlik sayesinde 60-80 liraya çıkışından 1-2 ay sonra 40-60 liraya arasında alınabiliyor. Ve oyunu bitirdikten sonra aldığın fiyattan 5-10 lira indirerek satabilirsin. Yani 5-10 lira oyun oynuyorsun. Ve optimizasyon sonları oyunların geç çıkması, sürücü uyumsuzluğu gibi sorunlar yok demiş. Pardon ben yanlış söyledim. İnanmıyorum demiş arkadaşımız. İnanıyorum düşünüyorum dememiş. Yani konsol oyunları ucuz diyor arkadaşımız kısacası. Siz okumuşsunuzdur zaten doğrusunu da. Konsol oyunları diyor daha uygun fiyatta diyor. Çünkü kardeşlik sayesinde ucuza alıyoruz. Sonrasında daha uygun fiyata satıyoruz demiş. Burada yanıldığı bir nokta var. Kardeşlik sisteminde oyunları satamıyorsunuz. Ancak orijinal oyunu alıp sırayla oynarsanız. Yani kutulu oyunu alıp sırayla oynarsanız bunu satabilirsiniz. Dijital oyunu kardeşlik sistemini aldıktan sonra PlayStation 3 ve Xbox 360, daha doğrusu PlayStation 3'te bunu satabiliyordunuz ama artık PlayStation 4'te satamıyorsunuz arkadaşlar. Elinizde kalıyor. Dijital oyun yerine kutulu oyun alırsanız bu dediğinize daha uygun. Bu arada konsol oyuncularında ikinci el oyun satmak çok moda. Onların savunduğu konulardan bir tanesi de bu. Ve bu yüzden de aslında eğer oyunları hemen oynayıp bitiriyorsanız, online'a çok takılmıyorsanız konsol oyunlarını gerçekten 20-30 liraya satın almış olabilirsiniz. Nasıl? Alacaksınız, oynayıp bitirip satacaksınız hemen bizim forumdan. Onu da bizim forumdan satın falan diyorum ama sahibinden de satabilirsiniz. Nerede artık aktifse. Bizim forumun o konuda çok aktif bir forumu var. Orada bunu kullanabilirsiniz. Bu arada son soruyu da alayım. Son yorumu da alalım. Bundan sonra yavaş yavaş canlı yayına son verelim. Ben daha sonrasında sizin bu yazdıklarınızı yazılı olarak cevaplayacağım tek tek, merak etmeyin. Mesut Bey Oculus Rift hakkında bildiğiniz bir gelişme var mı acaba demiş. İyi yayınlar. Biliyorsunuz Facebook satın aldı. Facebook satın aldıktan sonra o olay birazcık ters köşe oldu gibi. Şu anda bazı oyun geliştiriciler ters açıklamalar yaptılar. Bizim için artık bitmiştir falan filan gibi. Bazıları sorun yok devam ediyoruz diyorlar. Birçok firmadan benzer ürünler görmeye başladık. Oculus Rift'in geleceği olduğunu inanıyorum ben. Gerçekten bu konuda çıktıktan sonra bazı oyunlar için devrim olacak. Bazı oyunlar için diyorum. Hangi oyunlar için? Simülasyon oyunları, yarış oyunları bence. Bazı strateji oyunları. Çevrenize bakarsanız haritada hani şöyle karakterleri yönlendirirken falan diye düşünüyorum. Onun haricinde filmi izlerken falan. Hani sinemadaymış gibi bir simülasyon oluşturur. benim şeyim çok fazla da almıyor. Hani gerisini kullanım alanını kafam. Belki de hani Facebook'taki gibi şey yapabilirsiniz. Google Maps'teki gibi sizi dünyanın belli bir yerine götürür, orayı gezersiniz sanal olarak falan, işte onu hissettirir size. Hani onun haricinde FPS oyunu oynamak çok zor. Bazı oyunlar uymuyor. Gerçi bir FPS oyunu uymadı herhalde şimdi saydığımız. Mesela futbol oyunu oynarken de sahaya böyle bakabilirsiniz. Öyle değişik bir şey olabilir. Dev gibi sahayı görürsünüz. Böyle önünüzde olur. Futbol oyunu da oynayabilirsiniz. Bir FPS oyunu oynayamazsınız herhalde günün sonunda. Onun için özel bir donanım geliştirmezlerse eğer. Ben PC oyunculuğunu kökten değiştireceğine inanıyorum. Yani araba yarışı falan oynarken herhalde sadece araba yarışı oynamak için bile insanlar evlerine setler kuracaklar. Çünkü gerçekten bir Ferrari'nin içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz Oculus Rift sayesinde. Direksiyonu tutacaksınız. Fiziksel olarak onu hissedeceksiniz. Oyunun içinde de eliniz orada görünecek. İşte sol ayna, sağ ayna, arkaya bakacaksınız. Arkadaki döşemeyi falan göreceksiniz. Arkadan gelen arabayı direkt olarak dikiz aynasından kontrol edeceksiniz falan. Oculus Rift gerçekten mükemmel bir deneyim sunacak burada. Ben özellikle zaten araba yarışı oynamak istiyorum bir an evvel alıp. Sonrasında ise strateji oyunu, futbol oyunu gibi şeylere de uyarlanırsa hep beraber deneyimler görürüz ama 3 boyutlu kısmı biraz garip. Mesela benim çok midemi bulandırmıştı, başım dönmüştü. Oynayamamıştım yani. 2 dakika zor dayanmıştım. Ayaktayken düşecek hissi veriyordu bana. Hatta videolar var düşen insanlarla ilgili falan filan. Bunları aşacak daha mı, nasıl olacak bilmiyorum. Yeni versiyonu deneme fırsatı bulamadım. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Süper bir yayın oldu. Katılan arkadaşların yorumları için hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Sayelerinde çok farklı açılardan da bakma fırsatı olduk. Bazı arkadaşlar burada yorumlarında nasıl katılacağız biz bu yayına? O arkadaşlar nasıl katılır diye sormuş. Mesela açıklama yaptım. Yazılanları okursanız aslında yukarıda yazıyor orada. Ben bunu 2 gün 3 gün önce yayınlıyorum. Canlı yayının ne zaman olacağını ve altta da katılmak isteyenler bana e-posta atsın. Neler hakkında konuşacaklarını, kim olduklarını açıklasın. Ona göre iletişime geçelim. Yayını alalım diyorum. Bu arkadaşların hepsi iletişime geçen arkadaşlardı. Yani iletişime geçip de yayını almadığımız olmadı şu ana kadar. Burada da neden iletişime geçmenizi istiyoruz? Ben yayın öncesinde bir yarım saat 45 dakika önce arkadaşların hepsine bağlantı kurdum. Bağlantılarında sıkıntı var mı yok mu? Sesleri bir şekilde yayına aktarılabiliyor mu? Bunu görmek istedim. Çünkü sizi yayına eklerim. Sesiniz gelmez, görüntünüz kötüdür, simsiyah bir görüntü çıkıyordur, flash oluyordur. Ya da kötü niyetli insanlar vardır açıkçası. Onları elemek istedim aradan. Çok şükür bu arkadaşlarımızın hepsi pırıl pırıl altın gibi çocuklardı. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Çocuklar diyorum, yanlış anlamasın. Üniversite öğrencileri kardeşlerimiz vardı. Genç arkadaşlar vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama altın gibi insanlardı kısacası. Sizin de öyle olduğunuza inanıyorum. Siz de katılmak isterseniz bundan sonraki yayınlara. mesutcevik@donanımhaber.com üzerinden ilgili konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? İşte nereden bağlanacaksınız? Bana bu bilgileri verin. Ben sizle bağlantıya geçeyim. Test edelim bağlantınızı. Ona göre yayın alalım arkadaşlar. Bir sonraki yayında diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burada yazdığınız bazı sorular var. Hatta bir arkadaşın sorusu aslında ekranlara da geldi. Sonrasında gitti. Onun da gönlünü kırmayalım. Kalbini kırmayalım. Onun da sorusunu alayım ekrana. Şurada bir yerdeydi. Evet. Önemli bir soru. Çünkü bu son günlerin popüler konularından bir tanesi. Demiş ki 4K ve X265 destekli Android TV Box'lardan almayı düşünüyorum. Sizin bu cihazlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir demiş. Arkadaşlar X265 yeni bir kodek. Şu anda bilgisayarların çözmede zorlandığı kodeklerden bir tanesi. Yavaş yavaş ekran kartları falan destek vermeye başladılar buna. Yeni ekran kartları. 4K konusu da mesela önemli. İyi bir PC toplarsanız sonuçta cep telefonunda çektiğiniz 4K videoları da bu PC'de işleyebilirsiniz. Tabii ki PC'lerin öyle avantajları da var. İçerik oluşturma kısmından falan bahsetmedik. Sadece oyunculuktan bahsediyoruz çünkü bu tarafta. PC'nin tabii ki bir sürü yapabildiği şey var. Onları siz kendiniz zaten onlara ihtiyaç duyuyorsanız bir PC satın alırsınız. 4K ve X265 destekli herhangi bir Android cihaz kullanmadım ama zaten bununla ilgili çipler üretildi. Bu kutuların da sıkıntısız bu kodekleri çözebildiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi aslında bu Android kutularının içindeki ARM işlemci bunları yapmıyor. ARM'ın yanına yardımcı bir işlemci koyuyorlar. Zaten her açıklamada onu da yazarlar özellikle hangi işlemciyi koyduklarını. O işlemci bunu çözüyor. Şu anda Android cihazlar için 4K X265 kodeklerini çözecek çipler üretilmiş durumda. Bu Android kutularında bu kodekleri çözerken sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Bunu da cevaplamış olurum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.